Kitap adı iş ettiği ünite 5 etik karar almada örgütsel faktörler yazar doçent Doktor B. Aydem Çiftçioğlu Profesör Doktor Zeyat Sabuncuoğlu editör doçent Doktor Nuray Tokgöz amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra örgüt kültürünün iş ettiği üzerindeki etkilerini betimleyebilecek, liderlerin güç kaynaklarının ve motivasyon yöntemlerinin etik karar almadaki yerini açıklayabilecek, örgüt yapısı ve iş ettiği kapsamındaki önemini ifade edebilecek, iş gruplarının iş ettiği üzerindeki etkilerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar örgüt yapısı, iş ettiği, liderlik, liderin güç kaynakları, örgüt kültürü, örgüt kültürü değerlendirmeleri, örgüt yapısında gruplar, grup türleri, grup normları, çalışan davranışları içindekiler, giriş, etik karar almada örgüt kültürü, etik karar almada başkalarından öğrenmenin etkisi, etik karar almada yöneticilerin etkileri, etik karar almada örgüt yapısının etkileri, merkezcil örgüt yapısı ve etik karar alma, merkezcil olmayan örgüt yapıları, ADB merkezcil yapı ve etik karar alma, etik karar almada örgütsel grupların etkisi, etik karar almada grup normları, konu anlatımı başlıyor. Giriş, sosyal sorumluluk kavramıyla önemi artan iş ettiği kavramı, işletmelerin iş görenlerine, müşterilerine, hissedarlarına, yatırımcı kurumlara, kamuoyuna ve devlete karşı sorumluluklarını ifade etmektedir. Bir işletmenin etik anlayışı, sözü edilen sorumluluklarının hangilerinin daha önemli görüldüğü noktasında şekillenmektedir. İş ettiği kapsamında işletmelerin etik kararlar almaları noktasına gelindiğinde ise etkili olan bir takım örgütsel faktörler söz konusudur. Bu faktörleri örgüt kültürü, çalışanlar arasında yaygın olan başkalarından öğrenme, yönetici davranışları ve tutumları, örgütsel yapı ile örgütsel gruplar olarak sıralamak mümkündür. Kültür insan yaşamının biçimlenmesi ve onun ahlaki altyapısının oluşturulmasında önemli derecede etkendir. Fukuyama'nın kültürü ve sosyal yapıyı bir arada kapsayan ve doğuştan aktarılan ahlaki alışkanlıklar şeklinde yaptığı kültür tanımı, onlarca kültür tanımı içinde en kullanışlı olanlardan biri gibi gözükmektedir. Bu açıdan bakıldığında kültürün davranışlara nitelik veren ahlaki kodları barındıran bir hazine olduğu söylenebilir. Bu ahlaki kodlar bireyin davranışları için öylesine kolaylaştırıcı bir fonksiyon sahibidirler ki, insanlar davranışlarını ortaya koyarlarken çok uzun boylu düşünmeksizin, yalnızca öyle öğretildiği ve öyle olması gerektiği için öyle hareket ederler. Öte yanda örgüt kavramı, insanların bir takım ortak amaçlar ve değerler uğruna ortaya koydukları bir anlaşmayı ve birlikteliği içermektedir. Bu kapsamda örgüt kültürü ise, örgüt içerisindeki bireyler ve gruplar tarafından paylaşılan ve uyulan değerler olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımlamayla örgüt kültürü, örgütü karakterize eden gelenekselleşmiş düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının bir kurgusu olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda örgüt kültürü, üyeleri bir arada tutan bir sosyal yapıştırıcıdır. Örgüt kültürü farklı birçok bakış açısına göre çok çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Ancak iş etiği kapsamında örgüt kültürü ele alındığında, örgüt kültürünü iş görenleri rutin olan ya da olmayan iş faaliyetlerinde etik davranışların neler olduğu konusunda yol gösteren ve bir bütün olarak örgütün etik davranışlar sergilemesini sağlayan ortak norm ve değerler olarak tanımlamak mümkündür. Ancak örgüt kültürünü, örgütlerin ve örgüt çalışanlarının işletmelerin içinde ve dışında etik davranmalarını sağlayan tek örgütsel faktör olarak tanımlamak doğru değildir. Bu bağlamda örgüt liderlerinin yönetsel tutumları, askılarıyla olan etkileşimleri ve örgütsel karar alma biçimleri ve bu kararlarda izledikleri değerler örgütsel etik karar almada bireyleri etkileyen önemli örgütsel unsurları oluşturmaktadır. Benzer biçimde örgütlerin biçimsel yapıları, etik olmayan kararların ve davranışların sergilenmesine neden olabilmektedir. Bu kapsamda merkezden yönetim ya da yerinden yönetimi benimseyen örgütlerin etik karar alma konusunda birbirlerinden farklılaştıklarını söylemek mümkündür. Örgüt yapılarını oluşturan bir diğer önemli unsur ise örgüt içinde nüfuz bulan gruplardır. Söz konusu gruplar biçimsel olarak örgütlerin üst yönetimleri tarafından belirli amaçları yerine getirmek maksadıyla bilinçli olarak yapılandırılmış olmakla birlikte yönetimlerin inisiyatifi dışında da bir takım informel gruplar örgüt içinde var olabilir. Söz konusu formal ya da informal grupların ve grup normlarının iş görenlerin davranışları üzerindeki etkileri ve etik davranış gösterme konusundaki yönlendirmeleri etik karar almada oldukça belirleyici unsurlardır. Etik karar almada etkili olan bir diğer örgütsel faktör ise örgüt çalışanlarının bireysel etik standartlarıdır. Bu konuda kabul gören etkili bir model olmamakla birlikte örgütün genel etik kültürüne, etik kodlarına, değerlerine ve normlarına uygun iş görenlerin işletme içinde istihdam edilmesi etik kararların alınmasında ve alınan kararların işlerlik kazandırılmasında oldukça önemlidir. Bu kapsamda bu bölümde yukarıda aktarılan başlıklar çerçevesinde etik örgüt oluşturma ya da etik örgütsel kararların alınmasında etkili olan unsurlar tartışılacaktır. Bölüm içerisinde aktarılacak olan unsurlar örgütlerde farklı şekillerde nüfuz bulsa da işletmelerde yönetici olacak. Siz öğrencilere etik karar alma konusunda bir genel çerçeve sunacağı görüşü hakimdir. Etik karar almada örgüt kültürü genel olarak kültür. Bir grup ya da toplumun üyesi olan insanların temel yaşam sorunlarının çözüm biçimini gösteren bir olgu ya da araç olarak tanımlanmaktadır. Örgüt kültürü ise, örgütsel yaşamda ortaya çıkan bazı durum ve olayların açıklanmasında ve örgütsel sorunların çözümlenmesinde örgüt üyeleri için temel algı dayanağı ve referans çerçevesini oluşturmaktadır. Bir başka tanımlamayla örgüt kültürü, örgütü karakterize eden gelenekselleşmiş düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının bir kurgusu olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda örgüt kültürü, üyeleri bir arada tutan bir sosyal yapıştırıcıdır. Örgüt kültürü, örgüt içerisindeki bireyler tarafından paylaşılan bir takım değerler, semboller, inanışlar ve normlar olarak tanımlanmaktadır. Örgüt kültürü, örgüt içinde yerleşen örgütsel davranışlar, içerikler, değerler, seremoniler ve ritüellerden oluşmaktadır. Bu bağlamda örgüt kültürü, örgüt üyelerine örgüt içindeki davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili bir kurallar bütünü ya da çerçevesi çizmektedir. Başka bir ifade ile örgüt içinde nasıl davranılacağının, örgütün değerlerinin, inançlarının, normlarının, seremonilerinin örgüt çalışanları tarafından kabul edilerek davranışlara yansıtılması örgüt kültürünü oluşturmaktadır. Bu kapsamda örgüt üyeleri tarafından eylemlere geçirilmemiş yalnızca yazılı metinler üzerinde kalmış değerler, inançlar, davranış biçimleri örgüt kültürünün bir parçası olamazlar. Bahsi geçen değerler, inançlar, normlar ve davranışlar örgüt üyeleri tarafından paylaşıldıkça, yeni gelen çalışanlara aktarıldıkça geçerlilik kazanır ve örgüt kültürünün bir parçası olurlar. Bu açıdan bakıldığında örgüt kültürü yaşayan, yaşatılan ve zamanla değişime uğrayan dinamik bir olguya işaret etmektedir. Örgüt kültürünün şekillenmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Örneğin işletme kurucularının davranış biçimleri, söylemleri, İnançları ve değerleri birçok kurumun temel örgütsel değerlerini, ilkelerini, normlarını kısacası örgüt kültürünü oluşturmaktadır. Bosch firmasının kurucusu Robert Bosch'un 1915 yılında söylediği insanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim ifadesi yalnızca bir reklam sloganı olmaktan öte uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük bir şirketin üretim kalitesi stratejisi hatta en önemli rekabet stratejisi olmuştur. Söz konusu ifade şirket çalışanlarına müşteri memnuniyetinin ne ölçüde önemsendiğini ayrıca işletmenin örgüt içinde ve dışında insana ne kadar değer verdiğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde örgüt kültürüne dair tüm detayların yazılı olması gerekmemektedir. Örgüt tarihi ya da çalışanların kendi aralarında paylaştıkları hikayeler, hatta mitler aslı olmayan ya da yaşanmamış ancak doğru olduğu kabul edilen olaylar bile örgüt kültürünün unsurlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda bakıldığında örgüt kültürünün özellikle işletmeye yeni katılanlara aktarılması oldukça güç olmaktadır. Bu nedenle birçok firma işletmeye yeni alınan personeline örgüt kültürü hakkında bilgiler içeren sunumlar yapmakta ya da örgütte kıdemli olan bir iş görenin yanında örgüt içi işleyiş konusunda bilgi edinmesi için yanında çalıştırılmaktadır. Örneğin Walt Disney firması yeni işe alınan çalışanlarına firmanın geleneklerini, geçmişi ve etiksel kodlarını anlatan bir kurs vermektedir. Sıra sizde bir örgüt kültürünün işletmelerde üstlendiği rolleri kısaca tanımlayınız. Sıra sizde bir yanıt örgüt kültürü, işletmenin amaçlarının, stratejilerinin ve politikalarının oluşturulmasında ve yöneticilerin seçilen stratejilerin yürütülmesini sağlamada önemli bir araçtır. Örgüt kültürü ayrıca iş görenlerin işletme içindeki faaliyetlerini nasıl yapılandıracakları bir başka ifade ile işletmede yerleşmiş davranış parametrelerinin neler olduğunun çalışanlara aktarılmasını sağlar. Örgüt içinde kolektif çalışma ruhunun yani ben değil biz söyleminin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlayarak örgütlerde bütüncül bir yapının oluşmasına zemin hazırlar. Örgüt kültürü, örgüt çalışanlarının davranış, eylem ve tutumlarına yol göstermesi ve yönlendirmesi nedeniyle etik örgütsel davranışların ortaya konulması ve etik kararların alınmasında oldukça önemli rol üstlenmektedir. Başka bir ifade ile etik ilkelere öncelik veren ya da içinde barındıran örgüt kültürleri etik davranışlarda ve etik karar almada belirleyici bir önceliğe sahiptir. Bu kapsamda etik performanslarını artırmak isteyen işletmelerin işletme kültürleri ile etik ilkeler arasında güçlü ve rasyonel bir ilişki kurmaları, işletme kültürlerine etik değerleri yerleştirmeleri gerekmektedir. En etkili ve başarılı işletme kültürü, İşletmelerin ekonomik değerleri ile toplumdaki diğer grupların sosyal ve etik değerleri arasında harmoniyi, dengeyi sağlayan kültürlerdir. Bu kapsamda diğerlerinin yani toplumun faydasını dikkate alan bir örgüt kültürünün etik bir işletme yaratacağını söylemek mümkündür. Bu kapsamda etik, örgüt kültürünün sınırlarını belirlemektedir. Bu bağlamda güçlü örgüt kültürleri, örgütteki genel etik değerlerle oluşmaktadır. Dolayısıyla etik bir işletme, etik ilkelerle şekillenmiş bir örgüt kültürü anlamına gelmektedir. Etik örgüt kültürü, yönetsel kararların yasallığını sağlama, toplumun güvenini kazanmada, işletme ürünlerinin belirli standartta ve kalitede olması gibi birçok alanda işletmelere fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda etik kavramının bir işletmede yerleşmesi için etik ilkelerin örgüt kültürüne yerleşmiş olması başka bir ifade ile tüm çalışanlar tarafından benimseniyor olması gerekmektedir. Kitap örgüt kültürünün tanımı ve özellikleri ile örgüt kültürü modelleri için daha kapsamlı bilgi edinmek için bakınız. Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayın, 12. Baskı, Ekim 2010, İstanbul. Örgüt kültürünün etik kapsamında sınıflandırılması örgüt kültürlerinin işletmeden işletmeye farklılık göstermesine karşın bir takım genel sınıflamalar ile tanımlanmaları mümkündür. Bu çerçevede araştırmacı Neke Sethia ve Marien von Glimmer insana yönelik ve performansa yönelik olmak üzere iki temel boyutu dikkate alarak işletmelerin kültürlerini sınıflandırmaktadırlar. Aşağıda yer alan şema üzerinden de inceleneceği üzere dört farklı genel tipolojide örgüt kültürü bulunmaktadır. Kayıtsız kültürler, ne örgütsel performansa ne de çalışan refahına önem vermektedir. Bu tür kültürel yapılarda bireyler kendi öz istek ve merakların yönelmektedirler. Örneğin Amerika'nın Fortune 500 listesinde yer alan Sears, IBM gibi firmalar çalışanların emeklilik haklarını saklı tutmakla birlikte ödemeleri yüksek maaş aldıkları dönemlere göre hesaplamaktadırlar. Benzer şekilde Hewitt Associates tarafından yapılan bir araştırmaya göre Amerika'daki ulusal firmaların %21'inin çalışanların sosyal haklarını dondurdukları ve %17'sinin ise yeni işe alınanlara bu sosyal hakları hiç tanımayıp mahrum bıraktıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı kapsamda birçok Amerikan şirketinin yaşlı çalışanları ölü ağaca benzettikleri ve onların geçmiş performanslarını hiç dikkate almadıklarını göstermektedir. Bu tür örgütsel tutumlar kayıtsız örgüt kültürüne işaret etmektedir. İnsancıl kültürler çalışanlara yönelik olumlu tutumları ile dikkat çekerken, örgüt çıktıları ya da performansına bireylere göre daha az önem vermektedirler. Etik açıdan bakıldığında bu tür insancıl kültüre sahip işletmelerin daha olumlu ve etik olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin Amerika'daki Güneybatı Havayolu şirketi Southwest Airlines çalışanlarına verdiği önem ile sektöründe iyi bir üne sahiptir. Bu şirketin çalışanları şirketlerini sevmekte ve diğer havayolu şirketlerine göre çalışanlarının örgütsel bağlılığı ve sadakati en yüksek olan şirketler arasında yer almaktadır. Güneybatı Havayolu şirketinin yöneticilerine göre çalışana verilen önem, müşterilere verilen hizmetin kalitesini ve müşteri sadakatini artırmakta, bu da şirket başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Bu öngörü gerçekten de doğrudur. Zira Amerika'da yayınlanan havayolu taşımacılığında müşteri raporu verilerine göre Southwest Havayolları sektöründeki en az müşteri şikayeti olan havayolu firmasıdır. İnsancıl kültürün tam tersi olan talepkar kültür tipolojisine sahip işletmelerde ise çalışanlara, yani bireylere çok az önem gösterilmekte. Buna karşın şirket performansı önceliklendirilmektedir. Örneğin UPS kargo firması talepkar kültür özellikleri gösteren bir firma olarak tanımlanmaktadır. UPS kendi sektöründe günde 14,8 milyon kargoyu kaç çalışanla bir günde gönderebiliriz felsefesine sahip işletme olarak tanımlanmaktadır. Bütünleyen kültüre sahip işletmeler ise hem şirket performansına hem de bireylere verdikleri önem ile göze çarpmaktadırlar. Bu sınıfta örgüt kültürüne sahip işletme yöneticileri çalışanlarını örgütün vazgeçilmez, yeri doldurulamaz varlıkları olarak kabul etmekte. Çalışanlarının örgütsel performansı sağlayıcı ve artırıcı en önemli unsur olarak tanımlamaktadır. Daha önce bahsedildiği üzere işletmelerin örgüt kültürleri farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bir işletmenin kendi örgüt kültürünün nasıl olduğunu tanımlaması ya da saptayabilmesi için belirli değerlere, normlara, inanışlara göre kültürel denetimler, kültürel değerlendirme ölçeklerinden yararlanılır. Kültürel denetim ya da kültürel değerlendirme ölçekleri daha çok örgüt dışındaki danışmanlık firmaları ya da uzmanları tarafından örgütsel değerlerin, kültürün bir ölçek vasıtasıyla değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan kültür denetiminde etik ilkelere ilişkin ifadelere yer verilmesi, işletmelerin örgüt kültürlerinin ne ölçüde etik olduğu bir başka ifade ile işletme içindeki ve dışındaki faaliyetlerde etik ilkelerin ne ölçüde dikkate alındığını ortaya koymak mümkündür. İşletmeler örgütlerindeki etik kodların etkinliğini ölçümlendirmek ve diğer uygulamalar ile benzerlik ve farklılıklarını tespit etmek amacıyla etik denetime başvurmaktadırlar. Örneğin yürütülecek olan değerlendirmede örgüt yönetiminin verdiği sözleri tutması, konuşmalarında etik ilkelere ilişkin ifadelere yer vermesi, verdikleri kararlarda etik ilkeleri dikkate alması, örgüt içinde etik ile ilgili bir takım standartların varlığının bulunması konularında ifadelerin yer alması işletmelerin örgüt kültürlerinin etik olup olmadığı konusunda bir takım değerlendirmeler yapmaya olanak sağlamaktadır. Sıra sizde iki işletmelerin örgüt kültürleri zaman içinde değişime uğrayabilir mi? Sıra sizde iki yanıt örgüt kültürleri de işletmelerin iç ve dış çevresindeki baskılar ve değişimlere bağlı olarak bir takım değişimlere uğrayabilir. Ancak söz konusu değişimlerin hızı oldukça yavaş olmaktadır. İşletmeler çevreden gelen ekonomik ve sosyal krizler sonucunda örgüt kültürünün işletmenin ana hedeflerini destekleyemez duruma gelmesi durumunda örgüt içi grupların çıkar çatışmasına girdiği durumlarda veya örgüt içi güçlerin kültür değişimini başlatabilecek duruma gelmesiyle örgüt kültürü değişime uğrayabilir. Etik örgüt kültürünün yapılanmasında yönetsel tutumlar işletmelerde etik karar almadan bahsedilecekse daha önceki bölümde de yer verildiği gibi etik örgüt kültürünün varlığından bahsetmek gerekmektedir. Zira işletmelerde etik karar almanın ilk koşulu örgüt kültürünün etik ilkeleri kapsar nitelikte olmasıdır. Örneğin bir işletme kültüründe etik dışı davranışlara müdahale edilmiyor, hatta teşvik ediliyorsa, söz konusu işletmenin çalışanlarının etik dışı davranışlar göstermesi pek şaşılacak bir durum değildir. İşletmeler genellikle kendi örgüt kültürlerine, değerlerine ve normlarına uygun bireyleri işe alırlar. Eğer bu örgütsel değerler ve normlar toplum tarafından etik dışı olarak kabul ediliyor ise söz konusu işletme ve çalışanları da etik olmayan faaliyetler ya da eylemler içerisinde olacaklardır. Bu kapsamda işletmelerde özellikle pazarlama departmanları etik olmayan davranışlar gösteren birimler olarak tanımlanmaktadırlar. Bir işletmenin birinci önceliği her koşulda yüksek düzeyde kar elde etmek üzerine kurgulanmışsa, satış birimindeki satış elemanlarının üst yönetimin bu hedefini yerine getirmek için müşteri ilişkilerinde etik olmayan davranışlar göstermesi mümkündür. Örneğin, Boeing firmasının üst yönetimi yıllık toplantılarında çalışanlarına Boeing firması her türlü maliyette kazanır ifadesi ile seslenmektedir. Bu çerçevede firma içinde ve ticari süreçlerde maliyet odaklı yaklaşım işletmenin Adalet Bakanlığı tarafından incelemeye alınmasına ve bir takım cezalar ödemesine neden olmuştur. Öte yanda bazı işletmelerde örgüt kültürü etik ilkeleri dikkate alıyor ya da içeriyor ise o işletmede çalışanların etik davranışları ödüllendirilmektedir. Örneğin yazılım şirketi Microsoft bu bağlamda örnek alınacak bir firmadır. Microsoft en önemli misyonunu şirketin bireylere ve işletmelere yararlı potansiyellerini ortaya çıkaracak teknolojiler üretmek olarak tanımlamaktadır. Böylesine topluma duyarlı örgüt kültürü işletmenin her yıl düzenli olarak yapılan Amerika'nın en beğenilen şirketleri sıralamasında uzun yıllardır ilk 10 içerisinde yer almasını sağlamaktadır. Etik karar almada başkalarından öğrenmenin etkisi işletmelerde etik karar almayı etkileyen ve etik örgüt kültürü oluşumunu belirleyen bir diğer önemli unsur ise işletme yönetimi tarafından yazılı olarak beyan edilmeyen, hatta işletmenin etik kodlarında yer almayan ancak çalışanlar tarafından benimsenen davranış kalıplarıdır. Başkalarından öğrenme yaklaşımı bireylerin etik ya da etik olmayan davranışları işletmenin yazılı etik kodları yerine aynı düzeyde çalıştığı iş arkadaşlarından ya da işletme içindeki diğer iş gruplarından öğrenmesidir. Eğer bireylerin örnek aldığı ya da örgüt içi davranışlarında yol gösterici olarak referans aldığı kişi ya da kişiler etik olmayan davranışlar gösteriyor ise bireylerde etik dışı davranışlar gösterme eğiliminde olacaklardır. İşletmelere yeni alınan birçok iş gören örgüt kültürünü ve iş usullerini öğrenmek üzere çalışması düşünülen departmandaki kıdemli bir iş görenin yanına verilerek oryantasyon bir başka ifade ile uyum programına dahil edilir. Söz konusu süreçte işletmeye yeni alınan birey uyum programındaki iş arkadaşının davranış kalıplarını benimseyerek program sonunda uygulamaya geçer. Örneğin, yönetimin inşaat alanında baret takma ve lastik eldiven ile çizme giyme mecburiyeti koymasına rağmen, İnşaat şirketine yeni alınan mimara eşlik eden kıdemli mimarın çizme ve eldiven giymene gerek yok. Ben yıllardır giymiyorum. Hiçbir şey olmadı ifadesi ve davranışı ile yeni mimar. mimarı yönlendirmesi, yeni mimarın daha sonraki dönemlerde inşaat alanına eldivensiz ve çizmesiz girmesine neden olmaktadır. Bahsi geçen yönlendirmeler her zaman yeni gelen iş arkadaşına yönelik olarak gerçekleşmeyebilir. Bazı durumlarda uzun süredir aynı düzeyde çalışan iş arkadaşları da birbirlerine etik olmayan davranışlara yönlendirebilir. Örneğin markette farklı vardiyalarda çalışan iki kasiyerle ilgili bir örnek başkalarından öğrenme davranışını anlamamızda bize yardımcı olacaktır. X marketinde gece vardiyasında çalışan Ahmet arkadaşı Veli'yi market içindeki şekerleme makinesine atılan paraların toplanmasında şekerleme alırken görmüştür. Ahmet kişilik olarak çalmanın ya da izinsiz olarak bir şey almanın çok yanlış bir davranış olduğunu düşünmektedir. Ahmet aynı zamanda diğer arkadaşlarından market yönetiminin çalışanlarına zaman zaman ücretsiz yiyecek ve içecek verdiğini duymuştur. Bir akşam Ahmet gece vardiyasında şekerleme almak istemiştir ancak üzerinde bozuk para olmadığı için şekerleme makinesine para atmak yerine kasa anahtarı ile şekerleme makinesini açıp birkaç şekerleme almayı yanlış bulmamıştır. Çünkü Ahmet arkadaşı Veli'yi bu şekilde izinsiz olarak şekerleme alırken görmüş ve bunun olağan ya da normal bir davranış olduğunu düşünmüştür. Öte yandan gündüz vardiyasında çalışan Ayşe, arkadaşlarına hiçbir zaman marketten izinsiz olarak bir şey alırken görmemiştir. Gene gün içinde Ayşe şekerleme almak istediğinde ve bunun için bozuk parası olmadığında makineyi kasa anahtarı ile açıp içinden almak yerine diğer arkadaşlarından borç para isteyerek şekerleme alma yöntemini seçmiştir. Çünkü Ayşe'yi izinsiz olarak makineyi açıp şekerleme alma davranışına örnek teşkil eden bir arkadaşı olmamıştır. Örnek olay üzerinde de izleneceği üzere iş arkadaşlarının davranış biçimleri bireyleri yönlendirmekte ve bazı durumlarda etik dışı davranışların gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda işletme içinde etik kararların alınmasında etki eden unsurlar arasında başkalarından öğrenmenin oldukça önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür. Yürütülen birçok saha araştırması özellikle genç çalışanların üstlerindeki amir ya da yöneticilerinin davranışlarını örnek aldığını, kendi davranış biçimi olarak benimsediklerini ve sonrasında hayata geçirdiklerini göstermektedir. İhbarcılık, uyarı verme sistemi, whistleblowing, bireyler arasındaki etik davranış ya da karar alma konusundaki çatışmalar genellikle, bireylerin belli durumlardaki bireysel etik değerleri ile çalıştıkları yönetici, bölüm ya da işletmenin etik değerleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu tip durumlar geliştiğinde bireyler eğer birimleri ya da yöneticileri ile söz konusu fikir ayrılığını çözemez iseler işletme üst yönetimine ya da işletme dışındaki bazı yasal ya da medya, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili kurumlara başvurarak konunun ele alınmasını isteyebilirler. söz konusu etik çatışma çözüm yöntemi ihbarcılık sistemi ya da uyarı verme sistemi olarak adlandırılmaktadır. Başka bir ifade ile işletmelerde toplum çıkarlarına ters düşen, ahlak dışı ya da yasa dışı davranışlara, faaliyetlere ilişkin bilgilerin, işletme içerisindeki birey ya da bireyler tarafından fark edilip işletmenin üst yönetimine ya da işletme dışındaki resmi kurumlara iletilmesi olarak tanımlanabilir. Söz konusu ihbarcılık sistemi ülkemizde henüz etkin bir şekilde kullanılmamakla beraber, etik karar alma ile ilgili yabancı kaynaklarda üzerinde önemli durulan, özellikle Amerika ve Kanada'da kanunlarla desteklenen ve teşvik edilen bir sistem olması nedeniyle bu bölümde detaylı olarak işlenecektir. İhbarcılık sistemi, ihbarcının gönüllü olarak toplumun bilgisi dışındaki bilgileri normal iletişim kanalları dışındaki kanalları kullanarak işletmedeki yasa dışı, etik dışı davranışları ahlaki protesto mantığı çerçevesinde açığa çıkarması olarak da tanımlanmaktadır. İhbarcılık sisteminde İhbarcı birey işletmedeki herhangi bir çalışan olabilmektedir. Ancak işletmede çalışan her bireyin söylemi geçerli değildir. Söz konusu söylemin bilgi niteliği taşıması, delillerle desteklenmesi, bilginin işletmedeki bir birimin ya da tüm işletmede çalışan bireylerin uygun olmayan davranışlarını içermesi gerekmektedir. Söz konusu bilgiler, işletmelerdeki normal iletişim kanallarıyla iletilemeyen bilgilerdir. İhbarcılık sisteminde gönüllülük ilkesi gerekmektedir. İhbarcılar ahlaki protestoların ya da kişisel çıkarların ötesinde işletmedeki yanlış uygulamaların düzeltilmesini amaçlamalıdır. İşletmelerde kullanılan etkin ihbarcılık politikaları, çalışanların davranışlarında ve faaliyetlerinde etik ilkelere riayet etmelerinde, işletmelerde etik kararların alınmasında ve etik örgüt kültürünün oluşmasında büyük öneme sahiptir. Etkin ihbarcılık politikaları işletmeleri yanlış eylemlerden ve bunların olumsuz sonuçlarından korumakta. Özellikle büyük işletmelerde üst yönetimin ya da yönetim kurullarının işletme içindeki etik olmayan karar ve davranışlardan haberdar olmalarını sağlamaktadır. İşletmelerdeki ihbarcılık sisteminin etkin bir biçimde çalışması ya da kendisinden beklenen faydayı yaratması için bir takım kaidelere uygun olarak çalıştırılması gerekmektedir. Öncelikli olarak çalışanların işletmelerdeki etik dışı ya da yasa dışı davranışları ve faaliyetleri raporlama sorumluluğu taşımaları gerekmektedir. İşletmedeki raporlama süreçleri tüm işletme çalışanları tarafından net, açık olarak anlaşılmalıdır. Etkin bir raporlama sisteminin çalışması için İyi eğitimli çalışanlara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda işletme içerisindeki eğitimler periyodik olarak denetlenmeli ve güncellenmelidir. Çalışanlara verecekleri raporların incelendiği ve söz konusu aksaklıkların giderileceği konusunda güven verilmelidir. İşletmenin üst yönetimi ve diğer yöneticileri ihbarcılığı teşvik etmeli, hatta ödüllendirmelidirler. Ancak içerik itibariyle ihbar edenin diğer iş arkadaşları ya da yöneticiler tarafından pek de hoş karşılanmadığı bu sistemde bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Amerika'da yapılan bir araştırmada çalıştıkları işletmede etik dışı davranışlar gözlemleseler de birçok bireyin bu konuyu kime aktaracaklarını bilmemekten, başkası ihbar eder düşüncesinden, isimlerinin işletme içinde açıklanacağından korkmaktan, kendilerine diğerleri tarafından misilleme yapılacağından ya da ihbar edilen etik dışı davranışın düzeltileceğine inanmadıklarından ihbarcılık yapmadıklarını ortaya koymuştur. Çalışanların taşıdıkları söz konusu endişeler haksız da değildir. Zira gene Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre işletme faaliyetlerinde ve kararlarındaki etik dışı davranışları örgüt dışına rapor eden, bildiren çalışanların %69'unun işlerine devam eden zamanda kaybettiklerini göstermektedir. İşletme içi ihbarcılık sisteminin işleyişinde en sık karşılaşılan bir diğer sorun ise, çalışanların birbirlerine misilleme amacıyla düzenledikleri raporlar oluşturmaktadır. Zira birbirleriyle kişisel çekişmesi olan birçok çalışan kimi zaman rekabet duygusuyla aslı olmayan konularda ihbarcılık sistemini kullanmaktadırlar. İşletme yönetimi ve ilgili birimler bu konuda titiz davranmaları ve işletme içerisinde güvene dayalı bir iletişim sistemi kurmaları gerekmektedir. Bu konuda birçok işletme bir takım bilgisayar destekli sistemler kurarak işletme içi ihbarcılık sistemini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Çünkü iyi yürütülmeyen ihbarcılık sistemi işletmelere faydadan çok zarar verecektir. Ancak işletmelerde etik kararlar almak isteyen ya da etik bir işletme olmak isteyen tüm örgütlerin ihbarcılık sisteminin önemini, gerekliliğini ve işletmeye sağlayacağı faydaları dikkate almaları gerekmektedir. Sıra sizde 3 ülkemizde ihbarcılık sisteminin uygulandığı bir işletme biliyor musunuz? Sıra sizde 3 yanıt ülkemizde ihbarcılık sistemi yönetsel faaliyetlerin yasa dışı ya da etik dışı olduğuna ilişkin konular dışında kalan daha çok muhasebe kayıtlarına ilişkin faaliyetlere yöneliktir. Bu kapsamda yapılan ihbarlar, Maliye Bakanlığı'na, vergi vermeyen ya da düşük vergi veren kurumlar ve kişiler hakkında olmaktadır. Söz konusu sistem ise Maliye Bakanlığı tarafından ihbarcılara verilen maddi ödüllerle desteklenmektedir. Etik karar almada yöneticilerin etkileri ve ona göre iş ettiğini kurumsallaştırma süreci, örgüt kültüründe etik değerleri daha etkili bir duruma getirmek, sürekli gözetmek amacına yönelik bilinçli ve sistemli çabaları ifade etmektedir. Yöneticiler etik değerleri örgüt kültürü ile bütünleştirmeyi başardıkları takdirde, etik kişisel düzeyde değil, örgütsel düzeyde değerlendirilen, tüm çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyen bir husus olacaktır. İş ettiği alanında çalışmalar yapan bilimciler, örgüt kültürünün etik niteliğinin öncelikle liderler, özellikle de üst düzey yönetim tarafından belirlendiği görüşünü yaygın bir şekilde paylaşmaktadır. Yapılan birçok araştırmada örgütsel ortamı oluşturan faktörlerin çalışanların ahlaki yargılarını etkilediği saptanmıştır. Bu faktörlerden en önemlisi üst düzey yönetimin örgütün etik değerlerine bağlılığıdır. Üst düzey yönetim ahlak dışı davranışlara karşı kesin ve kararlı bir tavır takınmasına, aktif bir şekilde müdahale etmesine paralel olarak çalışanların ahlaki tutum ve davranışlara yönelme eğilimi de artmaktadır. IBM, Xerox, McDonald's, Marriott ve diğer birçok başarılı şirket etik değerlere bağlılığı ön planda tutan, etkin liderlere sahip olmakla tanınırlar. Bu çerçevede işletmelerdeki üst düzey yönetim ve lider yöneticiler, işlettiğini kurumsallaştırma sürecinde, etik değerlerden ödün vermeyen kararlı ve tutarlı bir liderlik örneği gösterip, rol modeli oluşturmalıdırlar. Üst düzey yönetimin bağlılığı ve desteği olmaksızın, örgütlerde etik karar alma konusunda arzu edilen değişimi ve gelişimi sağlamak mümkün değildir. Örgüt yöneticileri, pozisyonlarının onlara verdiği yaptırım güçlerini kullanarak örgüt kültürünü şekillendirebilmektedirler. Bahsi geçen yaptırım gücünde yer alan güç kelimesinin ifade ettiği anlamı irdelemek, yöneticilerin etik karar almada oynadıkları rolü daha net ortaya koymamıza yardımcı olacaktır. Güç kelimesi başkalarına belirli bir amaç doğrultusunda iş yaptırma ya da istenilen yöne yönlendirme yetkinliği olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda işletme liderlerinin ya da yöneticilerinin aslarının davranışını ve kararlarını yönlendirmesi, etkilemesi yönetim gücü olarak ifade edilebilir. Yöneticilerin kullandıkları güç işletme içerisinde etik kararların alınmasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Yöneticinin işletme içerisindeki pozisyonu, statüsü ve yöneticilik gücü çalışanlar üzerindeki baskıyı belirleyen bir durumdur. Örneğin, bir yöneticinin çalışanlara kitlerimizin satış rakamları ile ilgili net, güvenilir bilgileri pazartesi günü masamda istiyorum ve bu bilgiyi ne şekilde elde ettiğiniz beni ilgilendirmiyor şeklindeki bir emir vermesi ya da bu tarzda bir beklentiye girmesi işini kaybetmek istemeyen ya da iş yoğunluğu çok olan bir çalışanın etik dışı eylemlerde bulunarak istenen bilgiyi elde etmesine yol açabilir. Bu doğrultuda öncelikli olarak yöneticilerin güç kaynaklarını ortaya koyarak asları üzerinde kurdukları otoritenin biçimini ve çalışanların nasıl etkilediğini anlamak gerekmektedir. Yöneticilerin güç kaynakları, yasal, ödüllendirme, zorlama, uzmanlık, benzetim gücü olmak üzere 5-6 başlıkta özetlenmektedir. Yasal legitimate, güç örgütsel hiyerarşiden kaynaklanan ve lider örgüt içerisindeki statüsünden gelen güçtür. Otoriteyi ifade eder. Kişinin bulunduğu pozisyon nedeni ile etrafındaki kişileri etkileyebilme gücü olarak da tanımlanabilir. Biri üst diğeri ast olan iki görevli arasındaki bir ilişkidir. yasal gücü pozisyon gücü olarak da tanımlamak mümkündür. Astlar, üst kademelerden gelen isteklere kendilerini mecbur hissederler. Ancak otoriter güce bağlı olarak istenilmeden yapılanlar, özellikle bağımsızlığa ve takdir edilmeye gereksinimi olan çalışanlarda gücenme ve endişeye yol açar. Kimi zaman çalışanlarına baskıcı, kaba davranan liderlerin istek ve emirlerine karşı direnme oluşur. Çalışanlar, yöneticilerinin doğru isteklerini ve ne iş yapacakları konusunda söylediklerini genellikle kabul ederler. Etkili liderler, isteklerini en uygun biçimde ileterek otoritelerini kullanırlar. Yasal istekler açık bir şekilde ifade edilmelidir ve isteklerin çalışanlar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmelidir. Yapılacak işin neden yapıldığı ve gerekçelerinin çalışanlar tarafından doğru algılanması sağlanmalıdır. Aksi takdirde yasal güce ilişkin olarak bireysel ve toplumsal tepkiler, dirençler oluşmaktadır. Etik karar alma açısından bakıldığında ise asları yani çalışanları üzerinde örgüt yönetimi tarafından belirtilmemiş olsa da yasal gücünü kullanarak örneğin bir muhasebe müdürü altında çalışan muhasebecilerden işletmenin muhasebe kayıtlarında oynama yapmalarını ve ödenecek vergi miktarını azaltmalarını isteyebilir. Bu durumda çalışanlar yöneticilerinin yasal gücüne ya da otoritesine istinaden kendilerinden istenen etik dışı davranışı gösterebilirler. Çalışanlar tarafından gösterilen bu tarz itaatkar davranışlar genellikle güçlü, karizmatik liderlerin bulunduğu ve örgüt yapısının merkeziyetçi olduğu örgütlerde daha çok görülür. Ödüllendirme, reward, gücü ödül verme ya da ödülleri elinde tutma gücüdür. Asların liderin isteklerine ödül alma, gruplandırma, tanınma ve kazanç elde etmek beklentisi ile uymalarını ifade eder. Bir lider başkalarını ödüllendirebilmek kaynaklarına sahipse aslarını izleyenlerini etkilemek için önemli bir güce sahiptir. Çünkü ödüllendirme çalışanların motivasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve bunu sağlayan kişiye karşı bağlılıklarını arttırmaya yardımcı olur. Bir yöneticinin denetimi altında ücret artışı, yükselme, terfi, önemli iş verme, ek ödeme, takdir, tanıma ve benzeri ödüller bulunmaktadır. Genel olarak bir liderin denetimindeki ödüller ne kadar çok ve bu ödüllerin aslar için önemi ne kadar fazla ise, liderin ödüllendirme gücü o kadar fazladır. Ödül gücünün yaygın kullanımı, liderin isteklerini yaptırmak için teşvik ediciler önermesidir. Liderle çalışanlar arasındaki iyi bir ilişki, karşılıklı çıkarlardan daha çok takım çalışması ve karşılıklı sadakat temelinde gelişir. Lider, çalışanları takdir ve onurlandırma ile birlikte, onları işlerinde yeterli ve işlerine bağlı olmalarından dolayı somut ödül kullanabilir. Ödülün ölçüsü işin sınırlı bir yönünden daha çok çalışanın toplam performansına göre olmalıdır. Etkili bir lider, çalışanlar için değerli olan şeyleri keşfedebilecek niteliktedir. Bunlar belki daha fazla dinlenme süresi, daha iyi bir çalışma programı ve daha cazip görevler olabilir. Ödül gücü yalnızca maddi değerlere bağlı değildir. Sözlü olarak takdir, grup içinde onurlandırma gibi davranışlar liderin diğer ödül gücünü oluştururlar. Liderlerin ya da yöneticilerin ödül gücü çalışanların davranışlarını etkileme ve yönlendirme açısından çok önemlidir. Örneğin bir yöneticinin dönem sonu satış hedefini %10 geçen her satış personeline %20 oranında ek prim ödemesi yapılacağını söylemesi, çalışanların mevcut hedefi aşma konusunda daha fazla çaba göstermesine neden olacaktır. Etik karar alma açısından düşünüldüğünde ise, yöneticilerin çalışanların etik davranışlarını ya da etik dışı davranışları rapor etmesini ödüllendirmesi, işletme içinde etik karar alma ve uygulama konusunda daha istekli çalışan profili yaratılmasını sağlayacaktır. Zorlayıcı, cebelci ve güç ödüllendirme gücünün karşıtı zorlayıcı güçtür. Zorlayıcı güç, liderin direktiflerine karşı asların itaatsizlik göstermesi durumunda kontrol etme ve cezalandırma gücünü yansıtmaktadır. Cezalandırmak, liderin otoritesini ifade eder. İş görenlerin örgütün zorunlu kıldığı görevleri yerine getirmedikleri takdirde cezalandırılacakları korkusu ile iş görmeleri anlamına gelir. Bu gücün özünde zorlama bulunmamaktadır. Liderin emirlerine uymayanlara verilecek cezaların kullanılması ve kontrolündeki yeteneğini belirtir. Etkili bir lider, çok gerekli olduğu durumlar dışında genellikle zor kullanmaktan kaçınır. Çünkü zor kullanma, çalışanların kızgınlığına ve verimin düşmesine yol açar. Ceza, örgüt için zararlı davranışların önlenmesi için kullanılabilir. Bu davranışlar, güvenlik kurallarına uymamak, yaşamı tehlikeye atan sorumsuz davranışlar, değerli aletlere zarar vermek, yasal isteklere doğrudan itaatsizlik gibidir. Liderin, çalışanları eleştirmeden önce gerçekten hatalı olup olmadıklarını araştırması gerekir. Liderin aceleci davranarak haksız yere çalışanlarını kınaması ilişkilerin ciddi şekilde bozulmasına yol açar. Yapılacak uyarılar bir düşmanlık görüntüsü vermekten uzak olmalıdır. Lider sakin olmalı, çalışanların zorunlu cezalardan sakınmasını ve kurallara uymasını sağlamak için samimi bir şekilde onlara yardımcı olmalıdır. Liderlerin ödüllendirme güçlerinde verilen örnekten hareket ile bir liderin çalışanlarına etik kurallara uymadıkları durumlarda cezalandırılacaklarını ifade etmesi ve hatta bir takım uygulamalarla bunu göstermesi, çalışanların etik davranışlar göstermesi ve etik kararlar almaları konusunda bir baskı gücü oluşturacak, etik ilkelere riayet etmeleri konusunda teşvik edici olacaktır. Uzmanlık, expert, gücü liderin sahip olduğu özel bilgi, uzmanlık, beceri ve tecrübeden doğar. Bilgi ne kadar önemli ise ve ne kadar az kişi bu bilgiye ulaşabilirse kişinin sahip olduğu uzmanlık gücü o kadar fazladır. Bakın bilgi güçtür. Değişim bu maddede anlamını iyice bulmaktadır. Grup üyeleri veya izleyenler liderin özel yetenek ve geniş bilgiye sahip olduğuna inanırlar. Liderin izleyenlerin üzerinde etki kurmasında, izleyenlerin liderden daha az bilgi ve yeteneğe sahip oldukları varsayımı etkilidir. Lider analiz etme, uygulama ve kontrol etme yeteneğine sahip olmalıdır. Uzmanlık gücü, çalışanların liderlerinin bilgisi ve duruma göre en iyi tepki verebilme konusundaki algılarına bağlıdır. Bir liderin uzmanlık gücü, fikirleri yüksek bir başarı sağladığı zaman artar. Lider başarısızlığa neden olan bir karar verdiğinde ya da hatalar yaptığında da azalır. Bundan dolayı liderlik, uzman gücü arttırmak için yetkiyi ve deneyimi teşvik etmelidir. Dikkatsiz ifadeler kullanmaktan ve aceleci kararlar vermekten kaçınmalıdır. Lider, teknik konular ve işi etkileyen dış faktörler hakkında bilgilenmeyi sürdürmelidir. Bir kriz anında sakin kalmak, düşünceli ve güvenli davranmak gerekir. Kararsız görünen, sürekli karar değiştiren ya da paniğe kapılan bir lider, uzmanlık gücünü kısa sürede kaybedecektir. Lider, İşi en iyi yapabilmenin yollarını düşünmeli ve olabilecek riski en aza indirmek için hangi adımların atılacağını bilmelidir. Etik karar alma açısından bakıldığında ise, yöneticilerin özellikle belirli konularda uzman olan doktor, avukat, danışman ya da muhasebe gibi diğerlerine göre daha fazla uzmanlık bilgisi ve gücü olanların, bu güçlerini bu konularda bilgisi olmayanlara karşı bir avantaj olarak kullanması gözlemlenen en belirgin etik dışı davranıştır. Bu gibi durumlarda yöneticiler çalışanlarının bilgi eksikliklerini gidermenin yollarını aramalı. Bilgi eksikliğini bir baskı aracı olarak kullanmaktan kaçınmalıdır. Karizmatik referent gücü, karizmatik güç doğrudan liderin kişiliği ile ilgilidir. Liderin kişiliğinin izleyenlere ilham verebilmesi, onların arzu ve ümitlerini dile getirebilmesi bu kaynağın temelidir. Bu da daha çok liderin kişisel özellikleri ve davranışları ile ilgilidir. Karizma, çekiciliği ifade etmektedir. Liderin izleyenler için çekici olması, asları lidere benzemeye itecektir. Bu da onları lider tarafından daha kolay etkilenir hale getirecektir. Karizmaya dayalı güç, liderin izleyenler üzerindeki çekiciliğini ve saygısını yansıtmaktadır. Tarihsel süreç içindeki karizmatik liderlerden Atatürk, J.F. Kennedy ve Martin Luther King önemli örnekleri oluşturmaktadır. Karizmatik gücün etkililiği, lider ve çalışanlar arasındaki etkileşimin başarısına bağlıdır. Bu güç, liderin çalışanlarına karşı anlayışlı davranması, onların istek ve duygularına karşı ilgi göstermesi, onlara karşı adil davranması ve gerektiğinde başkalarına karşı savunması durumunda artar. Lider, çalışanları arasında ayrımcılık yaptığında, olumsuz davrandığında, onların sorun ve duygularına karşı kayıtsız kaldığında ise azalır. Etik karar alma açısından değerlendirildiğinde ise, karizmatik yöneticilerin çalışanları üzerinde bir yönlendirme güçleri bulunmaktadır. Bu bağlamda yöneticilerin gerek davranışları gerekse söylemleri ile çalışanları etik davranışlara yöneltmeleri, onları bu konuda ikna etmeleri, işletmelerde etik karar alma açısından büyük önem taşımaktadır. Yürütülen bir araştırmada bireylere iş yaptırma konusunda en etkili aracın ikna etmek olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda karizmatik liderlerin çalışanlarını ikna gücü ile etik davranışlara sevk etmeleri, söz konusu davranışların devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Etkili liderler, çalışanları etkilemek için çoğunlukla uzmanlık ve karizmatik gücü kullanmaktadır. Birçok araştırmada karizmatik ve uzmanlık gücünün kullanılması ile çalışanların performansı ve morali arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. Yasal ve zorlayıcı gücün kullanılması ile çalışanların performansı arasında olumsuz ilişki görülmüş ya da ilişki bulunmamıştır. Çalışanlar kuruma bağlandıkları zaman istekle çalışarak liderlerinin isteklerini yerine getirirler ve en yüksek performansa ulaşırlar. Baskıcı liderlik uygulamaları sonucu ise kısmen başarılı olunur, itaat sağlanır. Ancak çalışanlar liderin isteklerini ve amaçlarını kabul etmezler. Çalışanlar istekli değildir ve başarmak için kabul edilebilir, en az çabayı gösterirler. Direnme birçok yönetici tarafından bilinir. Sonucu açık başarısızlıktır. Çalışanlar liderin amaçlarını reddederler ve kurum normlarına uyarmış gibi görünürler. Fakat görevi erteler ya da sabote ederler. Genellikle güce dayalı liderlikle çalışanların motivasyonları arasında nedensel bir ilişki vardır. Uzmanlık ve karizmatik güç uygulandığı zaman çalışanlar bağlılık davranışı gösterme eğilimindedir. Yasal güç ve ödül ise itaat eğilimi oluşturur. Baskıcı güç uygulandığı zaman direnme davranışı oluşur. Yöneticiler ve liderler yukarıda bahsi geçen 5 güç kaynağını farklı şekillerde farklı amaçlarla kullanabilmektedirler. Genel olarak bakıldığında güç kelimesi etik kavramıyla kimi zaman ilişkili kimi zaman da ters düşmektedir. Bazı durumlarda liderler güçlerini kullanarak çalışanlarını etik davranışlara sevk edebilirken bazı durumlarda ise etik dışı davranmalarına neden olmakta. Hatta bazen çalışanların bireysel etik değerleri ile işletmenin etik değerleri arasında çelişkiler yaşamalarına ortam hazırlamaktadırlar. Sıra sizde 4 diğerlerine iş yaptırabilme kapsamında düşünüldüğünde hangi tür güç kaynağının yöneticiler için daha etkili olması beklenir? Sıra sizde 4 yanıt çalışanlara iş yaptırabilme açısından bakıldığında yöneticilerin farklı güç kaynaklarını kullandıklarını görüyoruz. Bu kapsamda kriz durumları dışındaki dönemlerde yöneticilerin uzun vadede başarı sağlayabilmeleri için ikna etme, yani uzmanlık ve karizmatik güç kaynaklarını kullanarak çalışanları yönlendirmesi daha başarılı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Dikkat! Bu bölümde yöneticilik ve liderlik kavramları etik karar almada taşıdıkları önemi vurgulamak adına birbirlerinin yerine kullanılmıştır. Ancak yönetim organizasyon yazınında kavramların benzerlikleri ve farklılıkları ile ilgili daha kapsamlı tanımlamalar yer almaktadır. Örneğin işletmelerdeki her yönetici bir lider olarak değerlendirilmez. Konu ile ilgilenen öğrencilerin kavramların benzer ve farklılıklarını daha ayrıntılı incelemeleri gerekmektedir. Etik karar almada örgüt yapısının etkileri, işletmelerde etik karar almada etkili olan bir diğer önemli örgütsel faktör de işletmelerin sahip oldukları örgütsel yapıdır. Örgüt yapısı içinde bulunan birçok rol ve iş tanımı çalışanların etik dışı davranışlar göstermesine, etik dışı kararlar almalarına neden olabilmektedir. Bu bağlamda örgüt yapılarını tanımlamak ve genel olarak hangi tür örgüt yapısının işletmelerde etik karar almada daha başarılı olacağını ortaya koymak gerekmektedir. Bilindiği gibi işletme özde mal ya da hizmet üretimi yapmak amacıyla kurulur ve işletilir. Üretimin gerçekleşmesi sermaye, emek ve doğal kaynaklar gibi üretim faktörleri arasında bilinçli ve amaçlı ilişkilerin kurulmasına bağlıdır. Bir işletmede belirlenen amaçlara ulaşmak için işleri yürütecek organların belirlenmesi gerekir. İşletmede izlenen amaçlara, çalışma dalına, büyüklüğe ve makineleşmeye bağlı olarak farklı bir organlaşmaya gidilebilir. Organlaşma ya da organizasyon, işletme içinde çeşitli bölümlerin ve alt birimlerin oluşması ve bunlar arasında etkili ilişkilerin kurulması anlamına gelir. Yukarıdaki şemada görüldüğü gibi yönetenler ile yönetilenler arasında dikey ilişkiler, ayrıca aynı düzeyde bulunanlar arasında ise yatay ilişkiler kurulur. Bu kanallar aracılığı ile emir, bilgi, düşünce, istek ve şikayetler iletilir. Amaç yapılan işlerin planlı, düzenli olması, işleri yapan kişilerin etkin çalıştırılması, yetki ve sorumlulukların açık biçimde belirlenerek çatışmaların azaltılması, buna karşılık verimli çalışma ortamının yaratılmasıdır. İyi bir organizasyon kuran işletmelerin daha verimli ve karlı sonuçlar elde edeceği varsayılmaktadır. Organizasyon, birden fazla kişi ve grupların bir araya gelerek gayelerini gerçekleştirmek ve bu amaçla tespit edilen özel görevleri yerine getirmek maksadıyla belirli kanunlar, yönetmelikler ve daha başka esaslar çerçevesinde oluşturdukları kuruluşlara verilen isimdir. Organizasyon yapıları belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş kişilerin, genellikle hiyerarşik bir düzendeki alt-üst ilişkilerini açıklar. Çeşitli tarzlarda oluşturulabilen bu yapılar, aynı zamanda işleyişin de göstergesidir. Çeşitli fonksiyonlara ve süreçlere ilişkin sorumlulukların mevcut alt yapılara veya kişilere paylaşımını, dağılımını yansıtır. Bölümler, tesisler, departmanlar, çalışma grupları veya bazen bireyler tipik altyapı örnekleridir. Örgütsel yapı, rasyonel davranış ve kararların oluşumu için gerekli bilgiyi sağlamak üzere örgüt birimleri arasındaki kontrol ve koordinasyonu sağlayan özellikler, geliştirilen düzenlemeler ve ilişkiler ağı olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile örgüt yapısının amacı, işletmenin başarısını artırmak, belirlenen amaçlara ulaşmak için en etkin ve verimli örgütü kurabilmektir. İşletmelerin örgüt yapıları genel olarak biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt yapıları olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. Biçimsel örgütler, örgüt içindeki tüm ilişkilerin organizasyon şeması üzerinde gösterildiği örgüt şeklidir. Örgüt içerisinde bir hiyerarşik yapı söz konusudur ve tüm ilişkiler bu hiyerarşik yapıya göre oluşur. Bu tür örgüt yapısında görev, yetki ve sorumluluklar tam ve açık olarak tanımlanmıştır. Biçimsel olmayan örgütsel yapılarda ise, herhangi bir şekilde ve herhangi birileri tarafından planlanmayan, tamamen kendiliğinden oluşan insan ilişkileri sistemini ifade eder. Biçimsel olmayan örgütlere informal örgütler de denilmektedir. Aynı hobilere sahip olma, aynı yöreden gelme gibi nedenlerle bulunulan hiyerarşik kademelerden bağımsız olarak insanların birbirleriyle ilişki kurmasıdır. Bu örgütlerde üyelik gönüllüdür, sürekli olmak zorunda değildir ve bir birey birden fazla örgütün üyesi olabilir. Ancak amacımız etik karar alma olduğu için burada üzerinde duracağımız örgüt yapısı biçimsel örgüt yapısıdır. Biçimsel örgüt yapıları işletme içindeki yetki yapısına, merkezleşme, formalleşme, karmaşıklık derecesine, denetim, yönetim alanına, İş bölümü ve uzmanlaşma derecesine ve departmanlaşma durumuna göre farklılıklar göstermektedir. İşletmelerde etik kararların alınması açısından bakıldığında ise, örgüt yapılarının merkezleşme derecesinin bu konuda oldukça belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda merkezcil ve merkezcil olmayan ADM merkezi, örgüt yapılarını incelemek ve etik karar alma sürecini etkilerini ortaya koymak gerekmektedir. Merkezileşme kavramı genel olarak işletmelerde yetki, karar alma ve bu kararı uygulatabilme etkinliğidir. Yetkinin tepede tek veya çok az sayıda örgüt üyesinde toplandığı örgütlerde merkezcil yapıdan, yetkinin astlara ve alt basamaklardaki birimlere dağıtıldığı örgütlerde ise merkezcil olmayan yapıdan bahsedilir. Yani merkezileşme kavramı, örgütte yetkinin toplandığı yerle ilgili bir kavramdır. Günümüzde örgütlerin giderek büyümeleri, örgüt üyelerinin kültür düzeylerinin yükselmiş olması, bireylerin üye oldukları örgütlerde gittikçe daha çok düzeyde sosyal tatmin aramaları ve nihayet yönetim ve organizasyon konularında yapılmış araştırmaların sonuçları merkezcil olmayan yapılara ağırlık verilmesine neden olmasına rağmen, ordu ve güvenlik güçleri gibi bazı örgütlerinde örgütsel amaçlara ulaşma kolaylığı sağladığı için merkezcil yapının hala popüler olduğu gözlenmektedir. Merkezcil örgüt yapıları, merkezcil yapılar, daha çok küçük işletmelerde önemli yararlar sağlayabilmektedir. Merkezcil yapı, tek bir yöneticinin haberleşme ve emir kumanda işlevini aksatmadan yürütebildiği, bütün işlevlerin ve işlemlerin bir kişi tarafından kolayca yönlendirilebildiği büyüklükteki bir işletmede sergilenir. Bu tip bir işletmede, işletmeyi yönlendiren bu tepe yöneticisi tüm yetkiyi elinde toplamıştır ve merkezcil yapı etkin bir biçimde uygulanmaktadır. Daha büyük işletmelerde ise büyük aksaklıklar ortaya çıktığında ve köklü değişiklikler yapmak gerektiğinde merkezcil yapının yararlı olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, büyük örgütlerde merkezcil bir yönetim yapısının önemli sakıncaları da görülmektedir. Bunlar: bürokrasi artar ve zaman ve emek kaybı ortaya çıkar. Bağımsız davranışlar kısıtlanmış olacağından inisiyatif kullanılması azalır. Yeteneklerden yararlanılamaz ve kişilerin motivasyon güçleri düşer. Çalışanlar arasında sorumluluk duygusu azalabilir. Üst yöneticiler rutin işlerle uğraşırken ana amaç ve politikaları gözden kaçırabilirler. Merkezcil olmayan örgüt yapıları, yerinden yönetim, merkezileşme derecesi, organizasyonda kararların hangi kademedeki çalışanlar tarafından verildiğini gösterir. Şayet kararlar üst yönetim tarafından veriliyorsa merkeziyetçi, alt kademeye doğru kaydırılmışsa ADB merkeziyetçi, yani merkezcil olmayan bir yapıdan söz edilir. Merkezcil olmayan örgüt yapısında yetki ve sorumlulukların geniş ölçüde dağıtılmış olması, örgüt üyelerinin sosyal gereksinimlerini de geniş ölçüde doyuracak ve örgüt ikliminin iyileşmesi nedeniyle verim artacaktır. Bunun yanı sıra, asların karar verme yetkilerinin olması, alınması gereken basit kararlar ve rutin işlerin yükünü üst yönetimden alacaktır. Böylelikle üst yönetime stratejik düşünme ve örgütün geleceği ile ilgili konularda karar almak için daha fazla vakit kalacaktır. Ayrıca alt basamaktaki çalışanlara yetki ve sorumluluk verilerek, iş başında eğitim sağlanmış ve geleceğin yöneticilerine kendilerini gösterme ve yeteneklerini geliştirme olanağı verilmiş olur. Merkezcil olmayan örgütlerin çevre koşullarına uyum sağlamasının çok daha kolay olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Buna karşın merkezcil olmayan örgütün, rakip birimler topluluğu haline dönüşme olasılığını sürekli biçimde göz önünde tutmak gerekecektir. Merkezcil olmayan örgütte dezavantaj olarak karşımıza çıkan bir başka unsur ise çok sayıda nitelikli yöneticiye gereksinme duyulmasından dolayı oluşan maliyettir. Ne var ki yetenekli yöneticiler çoğu zaman aldıkları ücretin çok daha fazlasını örgüte kazandırabilmektedirler. Aşağıdaki tablo üzerinde merkezcil ve merkezcil olmayan örgüt yapı özelliklerine ilişkin karşılaştırılmalı bir özet verilmiştir. İşletmelerin merkezcil ya da merkezcil olmayan bir yapıya sahip olmaları konusunda etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Ancak konumuzun etik karar almada etkili örgütsel faktörler olması nedeniyle bu kısımda merkezcil ve merkezcil olmayan örgüt yapılarının yöneticilerin ve çalışanların etik kararlar almalarında üstlendikleri roller, bir başka ifadeyle etik karar almaya etkileri tartışılacaktır. Merkezcil örgüt yapısı ve etik karar alma. Merkezcil örgüt yapısına sahip işletmelerde karar alma otoritesi, üst yönetimde toplanmış ya da karar alma yetkisi, otoritesinin çok azı alt kademelere verilmiştir. Bu kapsamda içsel ve dışsal faaliyetlerdeki kararlar ve eylemlerin sorumlulukları üst yönetimin elindedir. Merkezcil örgüt yapıları genellikle yüksek düzeyde riskli kararların alındığı ya da alt düzey yönetici ve çalışanların karar alma konusunda yeterli yetkinliklere sahip olmadıkları, üretim süreçleri rutin faaliyetleri içeren ve verimliliğin öncelikli görüldüğü örgütlerde tercih edilmekte ve başarılı uygulamaların, faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu tür örgüt yapısına sahip işletmeler katı bürokratik yönetim anlayışıyla yönetilmekte ve çalışanların yapacakları faaliyetler kesin ve net olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile örgüt içerisinde kimin hangi işi, ne şekilde, nerede ve ne zaman yapacağı, yönetimin çalışanlardan beklentileri yönetim tarafından net ve açık bir şekilde çoğu zaman yazılı olarak belirlenmiş durumdadır. Bu kapsamda çalışanlara üst yönetim tarafından yalnızca emirler ve kurallar iletilmekte. Çalışanların da bu emirleri sorgulamadan yerine getirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda çalışanların yönetimin kararlarını, emirlerini ve eylemlerini sorgulaması doğru bir davranış olarak görülmemektedir. Merkezcil yapıya sahip işletmelerde yazılı formal kurallar, prosedürler, politikalar bulunmakta ve bu süreçlerin takibi katı denetim mekanizmaları ile gerçekleşmektedir. Klasik yönetim anlayışının bir göstergesi olan bu tür örgütsel yapılanmalara en iyi verilecek örnek askeri ordu yönetimleridir. Merkezcil örgüt yapılarında yer alan bürokratik yönetim anlayışı, bir başka ifade ile çalışanlara iletilen ve çoğu yazılı olan, faaliyetlerde çalışanların uymaları gereken kurallar ve eylemlerin üst yönetim tarafından belirlenmesi, bir takım etik dışı davranışların gelişmesine neden olmaktadır. Merkezcil yapıya sahip örgütlerde bazı çalışanlar yönetimin belirlediği kurallara uymakta, yazılı kurallar dışında kalan eylemlerde bağımsız hareket edebilmektedirler. Örneğin bir işletmede, yönetim tarafından belirtilen kurallar arasında rüşvet ya da hediye almak konusunda bir yaptırım yok ise, bazı çalışanlar söz konusu eylemin örgüt yönetimi tarafından makul karşılandığı ya da herhangi bir cezai yaptırımın olmadığını düşünerek, toplumda etik dışı kabul edilmesine rağmen müşterilerden rüşvet ya da hediye alma konusunda rahat davrandıkları, hediye ya da rüşvet aldıkları görülmektedir. merkezcil örgüt yapılanmasında, üst yönetimde toplanmış karar verme yetkisi, çalışan ile karar alan arasındaki mesafeyi artırmakta. Söz konusu yöneten ile uygulayan arasındaki mesafeli merkezcil yapılanmada etik dışı davranışların gelişmesine neden olmaktadır. Merkezcil yapıya sahip işletmelerde yöneticiler çalışanların üst yönetim tarafından belirlenmiş kurallara katı yönetim anlayışı nedeniyle sıkı sıkıya bağlı kalmalarını istemektedirler. Bu kapsamda üst yönetimin etik dışı kararları ya da emirleri çalışanlar tarafından sorgulanmadan ya da eleştirilmeden uygulanabilmekte ve etik dışı kararların eylemlere yani hayata geçmesine neden olmaktadır. Benzer şekilde merkezcil yapı nedeniyle üst yönetim ile çalışanlar arasındaki tek yönlü, üst yönetimden aşağıya doğru giden iletişim kanalları nedeniyle çalışanlar günlük faaliyetlerine ilişkin problemleri ve etik dışı uygulamaları üst yönetime taşıyamamakta, bu nedenle de etik dışı davranışlar örgüt içinde yaygınlaşmaktadır. Örneğin büyük ölçekli, holdingleşmiş işletmelerin tedarikçileri ya da küçük uydu işletmelerinde sağlığa zararlı üretim süreçleri gerçekleşmekte ya da tedarikçiler maliyetleri düşürmek adına çocuk işçi çalıştırmakta ya da ek ödeme yapmaksızın çalışanların çalışma saatlerini yasaya aykırı olarak uzatmaktadırlar. Ancak merkezci yapıya sahip işletmelerde iletişim kanalları aşağıdan yukarıya doğru çalışmadığından, bir başka ifade ile alt düzey çalışanlar üst düzeylere yaşadıkları sorunları direkt olarak aktaramadıklarından etik dışı davranışlar, uygulamalar ve kararlar verilmeye devam etmektedir. Bu konuda verilebilecek en çarpıcı örnek Nike firmasının yaşadığı çocuk işçi çalıştırma skandalıdır. Spor malzemeleri ve tekstil üreten Nike firmasının dünya ölçeğinde büyük tepkiler almasına neden olan olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren tedarikçisinin çocuk işçi çalıştırdığının medyada yer alması ile sarsılan Nike firması, söz konusu tedarikçisinin etik dışı bir davranış olarak kabul edilen çocuk işçi çalıştırma eyleminden olay medyaya taşınınca haberdar olmuştur. Bu konuda yaşanan sıkıntının en belirgin nedeni çalışandan yönetime doğru akan bir iletişim kanalının bulunmamasıdır. Merkezcil yapılanmanın sebep olduğu bir diğer etik dışı davranış ise başkalarını suçlama ya da başka birine suç yükleme, günah keçisi yaratma eğilimidir. Özellikle örgüt ölçeğinin büyük olduğu, merkezcil yapıya sahip işletmelerde çalışan sayısının fazla olması ve yönetimin örgütün bütününü denetleme konusunda yetersiz kalmaları nedeniyle oluşan başkalarına suç yükleme ya da günah keçisi bulma, çalışanların yaptıkları yanlış eylemleri ya da davranışları konuyla ilgisi, sorumluluğu olmayan üçüncü şahısların üzerine atmalarıdır. Merkezcil örgüt yapılanmaların temel dayanağı olan uzmanlaşma ve bölümlere ayırma ilkesi nedeniyle çalışanlar yalnızca kendi alanlarına giren faaliyetler konusunda haberdar olmakta, diğer birimlerin ya da kişilerin görevleri ve faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olamamaktadırlar. Bir başka ifade ile merkezcil örgüt yapılarındaki yüksek düzeydeki uzmanlaşma ve bölümlere ayırma, çalışanların faaliyetleri ve eylemlerinden kaynaklanan sonuçların diğerlerini ve daha önemlisi örgütün bütününü nasıl etkilediğini bilmemelerine ya da anlamamalarına neden olmaktadır. Çalışanlar büyük resimdeki yerlerini ve diğerlerine etkisini bilmemektedirler. Bu öngörü ya da bilgi eksikliği ise hem çalışanların yanlış eylemlerini diğerlerinin üstüne atmasına hem de etik dışı davranışlarının diğerleri üzerindeki etkilerini hesaplayamamalarına neden olmaktadır. Yukarıda verilen Nike örneğine geri dönülecek olursa, tedarikçi firma seçimi ya da denetimi konusundaki bireylerin ya da birimlerin yanlış, etik dışı faaliyetler gösteren bir tedarikçi ile çalışmanın Nike firmasının dünya ölçeğindeki firma itibarını etkileyebileceğini düşünmemeleri ya da öngörememeleri, firmanın satışlarında yüksek oranda düşüşe neden olmuş. Çocuk işçilerin yaptığı ayakkabıları giysileri giymeyin sloganıyla güvenilir firma imajını zedelemiştir. Yaşanan bu olay, firma kazancını artırmak bir yana daha fazla giderin firma imajını düzeltmek için kullanılmasına neden olmuştur. Merkezcil olmayan örgüt yapıları, ADM merkezcil yapı ve etik karar alma merkezcil olmayan örgüt yapılarında karar alma otoritesi, yetkisi tüm örgüt içine yayılmış durumdadır. Yerinden yönetim modelinde, merkezcil yönetim modelinde olduğu gibi sıkı sıkıya bağlı bulunması istenen yazılı kurallar, prosedürler ve süreçler bulunmamakta. Faaliyetler ve birimler arası koordinasyonlar, birimler ve bireyler arasındaki iletişim kanalları ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, çapraz açık iletişim kanallarının varlığı ve etkin bir şekilde kullanılması bu tür merkezcil olmayan örgüt yapısının en belirgin özelliği sayılmaktadır. Merkezcil olmayan örgüt yapıları genellikle faaliyetleri ya da üretim süreçleri rutin olmayan, örgütsel çevrenin genelde belirsiz olduğu, esnek yapılanma gerektiren, daha çok işlerinde uzmanlaşmış, karar alma yetkinliği olan bilgi sahibi bireylerin istihdam edildiği örgütler tarafından tercih edilmektedir. Örgüt içinde yürütülen faaliyetlerin rutin olmaması başka bir ifade ile birbirinin aynı, tekrar eden faaliyetlerden oluşmaması ve çalışanların üst düzey yetkinliklere sahip olmaları, merkezcil olmayan örgüt yapısına sahip işletmelerde denetim mekanizmalarının üst yönetim tarafından değil de birinci düzey amir ya da uzman, bilgi sahibi kişilerin kendi kendilerine denetlemesi yani otokontrol mekanizması ile sağlanmaktadır. Merkezcil olmayan örgüt yapılarının bir diğer belirgin özelliği ise bu tür örgütlerin hiyerarşik yapısının basık, az kademeli olmasıdır. Bu kapsamda yerinden yönetim anlayışı benimseyen işletmeler az kademeli, yatay bir örgüt şemasına sahiptirler. yukarıda aktarılmaya çalışılan özellikler açısından bakıldığında merkezci olmayan örgüt yapılarının daha çok modern yönetim anlayışı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Merkezci olmayan örgüt yapısına sahip işletmelerde faaliyetlere ilişkin kararların üst düzey yetkinliklere sahip, işin uzmanı olan çalışanlar tarafından alınması bu örgütlerin daha esnek olmasına ve örgüt dışı çevresel değişimlere hızla uyum sağlamasına neden olmaktadır. Söz konusu özellik merkezci olmayan örgüt yapısının diğer örgüt yapılarına göre en avantajlı, en üstün özelliği olarak tanımlanmaktadır. Ancak örgüt içindeki farklı birimlerin çevresel değişimlere ilişkin olarak kendi özgün kararlarını alabiliyor olmaları bazı durumlarda merkezci olmayan örgütlerde bir takım sorunların oluşmasına da neden olmaktadır. Örneğin bir alt birimin kendi adına aldığı bir karar örgütün bütününe ilişkin üst düzey karar ile çelişebilmektedir. Bu durumda alt düzeylerde alınan kararların merkeze bildirilmesi ya da işletmenin genel politikalarına uygun şekilde alınması gerekmektedir. Etik karar alma süreçleri açısından bakıldığında ise merkezci yapıların katı kural ve prosedürlerine göre, merkezci olmayan yapıların esnek, birey kararlarına ve inisiyatifine dayalı yapılanması, merkezci örgütlere göre daha etik bir örgüt yapısının olduğu yönünde bir öngörü oluşmaktadır. Merkezcil yapılarda yönetim çalışanlar üzerinde kural ve prosedürler nedeniyle daha fazla etkili olabilmektedirler. Merkezcil olmayan örgütlerde ise karar verme yönlendirme yetkisi çalışanlara dağıtıldı. Başka bir ifade ile yetki devri yapıldığı için, bu örgüt modeli çalışanlara daha fazla hareket alanı sağlamaktadır. Bu nokta üzerinde durulması gereken önemli bir husus ise de merkezci olmayan örgütlerde her türlü eylem bireylerin inisiyatifine bırakılmaz. Merkezci olmayan örgüt yapıları karar alma yetkisini örgütün alt basamaklarına indirse de örgüt içi uyum ve örgütsel amaçlara ulaşma konusunda bir takım yazılı kurallar ve prosedürler getirerek sınırlamalar yapabilir. Ancak örgüt içinde paylaşılmış ve herkes tarafından kabul gören bir örgüt kültürü bulunuyor ise bahsi geçen kural ve prosedürlere ihtiyaç olmayabilir. Merkezci olmayan örgüt yapılarının etik karar alma konusunda yukarıda sıralanan avantajları olmakla birlikte bir takım sıkıntılı etik ikilemler yaratan alanları bulunmaktadır. Örneğin, örgüt içerisindeki farklı birimler ya da kişilerin aldıkları kararların etik açıdan birbiri ile çelişmesi bu kapsamda öne çıkan en belirgin sorundur. Merkezci olmayan örgüt yapılarında kişilere tanınan karar alma yetkileri, özellikle etik karar alınma noktasına gelindiğinde bireylerin sahip oldukları farklı etik bakış açıları ya da değerleri nedeniyle birbiri ile örtüşmeyen, hatta çelişen kararların alınmasına, uygulamaların yaşanmasına neden olabilmektedir. Örneğin 100 çalışanı olan bir işletmede bir etik soruna ilişkin 1000 farklı karar ya da eylem alternatifi oluşacaktır. Bu nedenle yerinden yönetime ya da merkezcili olmayan örgüt yapısını benimseyen birçok işletme ortak etik kodlar oluşturup, işletme içinde yayınlayarak farklı etik dışı eylemlerin oluşmasını önlemeye çalışmaktadırlar. Genel olarak bakıldığında, etik karar alma sürecinde örgüt yapısının önemli bir faktör olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu konuda hangi tür örgüt yapısının en çok belirleyici olduğu bir başka ifade ile hangi tür örgüt yapılanmasının etik kararların alınması konusunda öncelikli olduğunu söylemek zordur. Zira ister merkezcil yapıya sahip olsun isterse merkezcil olmayan yapıya sahip olsun her tür örgütte etik dışı kararlar alınabilir ya da eylemler, faaliyetler gerçekleşebilir. Hangi tür örgüt yapısında olursa olsun, örgüt kültürü yönetimin belirlediği kurallardan ya da yönlendirmelerden sapılması konusunda yanlış değerlendirmeler yapıyor ise o örgütte etik dışı kararların alınması ve faaliyetlere dönüşmesi mümkündür. Ancak yönetim felsefesi açısından bakıldığında modern yönetim anlayışı çerçevesinde şekillenen merkezcil olmayan örgütsel yapılar, bireye verdiği önem açısından etik karar alma konusunda daha öncelikli ya da başarılı görülmektedir. Bu nedenle de birçok merkezcil yapıya sahip işletme örgüt yapılarını daha esnek, çalışan ve müşteri ihtiyaçlarına daha kolay uyum gösterebilen, bireye daha fazla önem veren merkezcil olmayan örgüt yapılarına dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Sıra sizde 5 örgüt yapılarını belirleyen diğer unsurları kısaca tanımlayınız. Sıra sizde 5 yanıt yönetim organizasyon alanında işletmelerdeki örgüt yapılarını belirleyen ve etkileyen unsurlar. İşletmelerin amaçları, iş bölümü ve uzmanlaşma derecesi, örgütün informalleşme derecesi, kontrol alanı, örgüt içi kademe sayısı, merkezleşme derecesi, çapraşıklık, departmanlaşma, emir komuta ve kurmay organların oluşturulması, komite ve gruplar ve son olarak iletişim kanalı ve şekline bağlı olarak sıralanmaktadır. Etik karar almada örgütsel grupların etkisi. Örgütlerde etik karar almada önemli bir örgütsel faktör olan örgüt kültüründen bahsedildiğinde daha çok örgütün bütününe ilişkin değerlerden, normlardan, inanışlardan, kurallardan bahsedilmektedir. Ancak örgütler bir bütün olarak düşünülse de, bu bütün bir takım alt unsurlardan oluşmaktadır. Örgütler çalışan alt gruplarından oluşmaktadırlar. Söz konusu alt grupların ise kendi öz yapılarına ilişkin değerleri, ilkeleri, normları, inanışları, kuralları ve davranış biçimleri bir başka ifade ile grupların kendilerine ilişkin alt kültürleri bulunmaktadır. Söz konusu örgüt içi gruplara ilişkin alt kültürler bir yandan örgüt kültürünü şekillendirirken, diğer yandan örgüt içindeki diğer grupları ve grup üyelerini etkilemektedirler. Bu kapsamda etik karar alma sürecinde örgüt içindeki gruplar ve gruplar arasındaki etkileşimleri ortaya koymak gerekmektedir. Böylece örgüt yapıları içerisindeki etik kararların nasıl şekilleneceğini daha net ortaya koymak mümkündür. Örgütsel grup türleri örgütlerde etik karar almada etkili olan örgütsel faktörlerden bir diğeri de örgüt içindeki alt gruplardır. Her ne kadar örgütler bir bütün ya da tek bir grup olarak düşünülse de, söz konusu büyük grubu oluşturan bir takım alt gruplar bulunmaktadır. Grup, birbirleriyle etkileşimde bulunan psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük insan toplulukları olarak tanımlanır. Bu üç unsurun bir arada bulunmasıyla grup meydana gelir. Başka bir tanımlamaya göre ise gruplar ortak norm ve davranış ilkelerini paylaşan, aralarında çeşitli rol farklılaşması gerçekleştiren, ortak bir amacı paylaşan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan iki veya daha fazla kişinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sosyal bir olgudur. Söz konusu tanımlama çerçevesinde grup kavramının iki temel özelliği, grup üyelerinin birbirleriyle iletişim halinde olmaları ve belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş olmalıdırlar. Bu kapsamda örgütlerde etik karar alma sürecini etkileyen grupları iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Söz konusu gruplar formal, biçimsel ve informal gruplar, biçimsel olmayan olarak tanımlanmaktadır. Formal gruplar, örgütün kendisi bir başka ifade ile örgüt yönetimi tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan, süreklilik arz eden ve örgütte belirli yeri olan gruplardır. İnformal gruplar ise örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır. İnformal gruplar daha çok arkadaşlık, hısımlık gibi bireyler arası yakınlık gibi faktörlere bağlı olarak oluşmakta ve örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş bir görev ya da rol tanımlaması bulunmamaktadır. Formal, biçimsel gruplar örgüt içindeki formal grupları iki kısımda inceleyebiliriz. Bunlar komiteler ve çalışma ya da iş gruplarıdır. Komiteler, formal grup yapısına sahiptirler. Bir başka ifade ile komiteler işletme içindeki bir takım belirli görevleri yerine getirmek maksadıyla kurulmuş gruplardır. Komiteler, yetkinin bireyden alınarak bir gruba verilmesidir. Komiteler yalnız işletmelerde değil her cins kurumların yönetiminde vardır. Devlet yönetim organizasyonunda, parlamentolarda, okullarda ve benzeri. Komiteler uzun yıllardan beri mevcut olduğu halde iyi bir şekilde işleyememektedirler. Yöneticiler mevcut görevlerin tamamlanmasında tek başlarına başarı gösteremeyeceklerini ya da grup halinde karar almanın ya da koordinasyon sağlamanın örgüt yapısı içinde daha başarılı olacağına inandıklarında komite tarzında yapılanmalara giderler. Bu kapsamda komitelerin kurulma amaçlarını, İşletme içerisinde yapılan işlerin koordinasyonunu sağlamak ve faaliyetlerin etkinliğini artırmak, uygulama işlerini yapan kişilerin de karara katılmalarını ve işleri uygulama safhasında daha benimseyerek yapmalarını sağlamak olarak özetlemek mümkündür. İşletmelerde komite yönetimi sayesinde ayrı ayrı ellerde toplanan yetkiler birleştirilerek yetki güçlendirmesini sağlamaktadır. İşletme içinde kurulan komitelerde işletme ya da bilim performansları, yeni planların yapılandırılması, örgüte ilişkin kararların alınması gibi birçok faaliyet alanında etkin bir biçimde faydalanılmaktadır. Komiteler formal yapıları nedeniyle çoğu zaman süreklilik arz eden bir yapıya sahiptirler. Uygulamada en çok rastlanan komite türleri 3 ana grupta toplanmaktadır. Bunlar genel yönetim ve koordinasyon komiteleri, fonksiyonel alanlarla ilgili komiteler ve daha alt teknik düzeylere ilişkin komitelerdir. Komiteler işletme yönetimine birçok alanda fayda yaratmakla birlikte bir takım sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Öncelikli olarak komiteler çalışanların kararlara katılma ve alınan kararların yürütülmesinde kontrol sağlama açısından üst yönetime ve yöneticilere fayda yaratmaktadır. Bu kapsamda komiteler işletme içinde etkili bir haberleşme sistemine olanak sağlamaktadır. Komiteler çalışanların işletme amaçlarına artan bir bağlılıklarının oluşmasına, etkin bir işletme politikası oluşturulup uygulanmasına olanak vermektedir. Komitelerde yer alan farklı özelliklere sahip kişilerin alınacak kararlar sırasında farklı bakış açıları sayesinde, örgütlerde karar vermede objektiflik sağlanır. Böylece tek bir yöneticinin karar vermesindeki sübjektiflik ve sakıncalar giderilmiş olur ve daha yoğun bir yaratıcılık, beyin fırtınası sağlanmış olur. Etik karar alma açısından komitelerin faydaları değerlendirildiğinde ise, komite kararları bir grubun ortaklaşa aldıkları kararlar olmaları itibariyle yasal nitelik taşır. Bu kapsamda komiteler vasıtasıyla alınan kararlar işletmedeki üst yönetime ilişkin kısıtlı görüş ve otorite yerine çoğunluğun görüşüne dayalı bir mutabakatı göstermektedir. Komiteler farklı bireysel değerleri, etik anlayışları olan bireylerden oluşmaktadır. Bu çerçevede özellikle kararların alınma aşamasında farklı etik çözümlemelerin ortaya çıkmasına olanak vermektedir. Örneğin işletmede fonksiyonel alanda faaliyet gösteren bir pazarlama komitesinin, nihai müşteriye yönelik olarak faaliyete geçirilecek olan yeni satış geliştirme uygulamalarında, toplumun faydasını sağlama ya da onayını alma konusunda komite üyelerinin farklı görüş ve önerilere sahip olduğu görülebilir. Ancak komite üyelerinin sunduğu farklı görüş ve öneriler, karar alma sürecinin uzamasına da neden olmaktadır. Bazı durumlarda komite kararları bireysel kararlara göre daha tutucu olabilmekte ya da komite üyelerinin sorumluluk almak istememesi nedeniyle uzlaşılan karar en iyi ve etik karar olmayabilmektedir. komitelerin farklı kompozisyondaki bireylerden oluşması, grup üyelerinin grup kararı konusunda sorumluluk almak istememesine neden olmaktadır. Bu çerçevede grup düşüncesi etik düşünmeden uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle etik ve etkili komite kararlarının kolay ve hızlı bir biçimde alınabilmesi için komitelerdeki üye sayıları 5-9 kişi arasında sınırlayarak küçük gruplardaki karar vermek kolaylık ve dinamizmden yararlanmak yerinde olacaktır. Yukarıda aktarılmaya çalışılan sıkıntılara rağmen işletmelerde sosyal sorumluluk, finansal, üretim, çalışanlara yönelik uygulama alanları gibi birçok konuda faaliyet gösteren komiteler yapılandırılmaktadır. Ancak etik uygulamaların yapılandırılmasına yönelik etik komiteler çok az sayıda işletme tarafından faaliyete geçirilmiştir. Oysa ki yazında birçok çalışma işettiği kavramının işletme içerisinde yaygınlaştırılması ve bu kapsamda işletmelerde etik kararların alınmasında etik komitelerin kurulmasının önemine vurgu yapmaktadır. Weber'e göre bir işletme 3 temel yolla etiği kurumsallaştırabilir ve işletme içinde etik kararların alınmasını sağlayabilir. Bu yollar sırasıyla 1. İşletme politikalarına etik kuralların dahil edilmesi. 2. Resmi olarak dışarıdan birinin başkanlığında etik komitesi oluşturulması. 3. Yönetim programına işletme etiğinin dahil edilmesidir. İş etiği konusundaki çalışmalarıyla yazında önemli bir yere sahip olan B.R. Rosen'e göre ise iş etiğini kurumsallaştırma sürecinde izlenmesi gereken politikalar şöyle olmalıdır. 1. İş gören seçme sürecinde ahlaki gelişim düzeyleri daha yüksek olan adayları saptamaya çalışmak ve örgütün etik kodlarına uygun bireyleri işletme içinde istihdam etmek. 2. Şirketin yazılı iş ettiği kurallarını hazırlamak ve uygulamaya çalışmak. 3. İş ettiği komitesi kurmak. 4. Etik ile ilgili sürekli eğitim programları düzenlemek. 5. Örgüt içi ihbarcılık sistemini kurmak. 6. Üst düzey yönetimin yukarıda belirtilen etik politikaya bağlı kalması ve sürekli bir şekilde desteklenmesini sağlamak. Yukarıda da aktarılmaya çalışıldığı üzere etik komiteler işletmelerde etik kararların alınması konusunda oldukça önemli unsurlardır. Bazı işletmeler, etik ortamın etkinliğini sağlamak, işletme içinde alınan kararların etik ilkelere bağlı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla etik komiteler kurmaktadırlar. Etik komiteler işletmelerde örgütün yönetim kurulu tarafından atanmaktadır ve başlıca görevleri örgütsel politika ve faaliyetlerin etik boyutlarını tartışmaktır. İşletmelerdeki etik komiteler etik ilkelerin yüksek düzeydeki örgüt politikalarına ve kararlarına katılmasını sağlamak ve işletme çalışanlarına, paydaşlarına işletmenin etik ilkelere gösterdiği önemi göstermek amacıyla faaliyet göstermektedirler. Etik komiteler, üst düzey yöneticiler, hukuk danışmanları, halkla ilişkiler uzmanları ve çalışanlar tarafından oluşturulması, Hatta bazı komitelerin örgüt dışından etik konusunda uzman kişileri de içermesi etik komitelerin etkinliğini artıran önemli hususlar arasında yer almaktadır. Etik komitelerinin işletme içinde ve faaliyetleri kapsamında meydana gelen etik çelişkileri ya da problemleri çözmek. Etik davranış konusunu tüm işletmeye yaymak ve işletmenin mevcut etik kodlarını değişen faaliyet alanları ve çevresel değişimlere bağlı olarak revize etmek gibi bir takım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Birçok işletmede örgüt kültürü çevresinde etik kararların ve davranışların alınması sağlanmaya çalışılırken, etik komiteler daha formal, daha yasal bir biçimde işletme içindeki ve dışındaki kararların etik ilkelere bağlı alınması konusunda faaliyet göstermektedir. Örneğin bilişim sektöründe faaliyet gösteren Motorola firmasını da bir etik komite faaliyet göstermektedir. Ancak işletmelerde etik komitelerin kurulması, örgüt içinde etik kararların alınması konusunda kesin bir çözüm sunmamaktadır. Özellikle bazı işletmelerde etik komitelerin kuruluş amacı, üst yönetimin etik konusundaki tercihlerine bir başka ifade ile üst yönetimin etik standartlarının meşrulaştırılması maksadıyla kurulmuş olabilirler. Örneğin, etik komite tarafından alınan bazı kararlar sembolik olabilir, yani yönetim tarafından sürekli uygulanan bir politikanın etik olduğunu meşrulaştırmak, yasallaştırmak maksadıyla etik olup olmadığı tam olarak incelenmeden alınmış olabilir. Eğer üst yönetim etik komite üyelerine yönetim tarafından daha önce alınmış ya da daha önce örgüt içine duyurulmamış bazı kararların onaylanması konusunda baskı yapar ya da yönlendirir ise etik komiteler uzun vadede kendilerinden beklenen faydayı sağlayamazlar. Örneğin yönetim tarafından bir iş görenin işten çıkartılması konusunda daha önce alınmış bir kararı etik komite tarafından onaylanması konusunda baskı yaratmak ya da etik komitenin kararıymış gibi göstermek etik komitelerin etik karar alma konusundaki güvenilirliğini sarsacaktır. Bazı durumlarda ise etik komite üyeleri kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları tam olarak anlayamamış olabilirler. Örneğin etik komite üyeleri örgüt içindeki karmaşık etik sorunların çözümünde bireysel etik değerlerine bağlı olarak karar verebilirler. Ancak örgütsel etik sorunların çözümü daha objektif bakış açısına bağlıdır. Komite üyelerinin bu tip örgütsel sorunları bireysel düzeyde etik kriterlere bağlamaları, hem komite içindeki üyeler arasında çatışmaya neden olabilmekte hem de örgüt düzeyinde bir takım sorunlar yaratabilmektedir. Bu kapsamda etik komite üyelerinin işletme düzeyindeki etik sorunları örgütün etik kodlarına, profesyonel faaliyet konusuna ve toplumda kabul görmüş genel normlara bağlı olarak ele almaları gerekmektedir. Etik komitelerde alınan kararlar, işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri kolundaki etik kodlara, toplumsal standartlara ve örgüt kültürüne bağlı olarak alınmalıdır. Aksi takdirde alınan kararlar etik sorunları çözmek yerine daha da karmaşık hale getirecektir. İş grupları ve takımlar biçimsel organizasyonların en önemli örneklerinden biri de iş veya görev gruplarıdır. Bu gruplar örgüt tarafından belirlenir ve bir işi tamamlamak için benzer işleri yapan çalışanlardan oluşur. İş grupları yarı biçimsel grup olarak kabul edilebilir. Gruba girmek koşulları yönetim tarafından kontrol edilmektedir. İş gruplarının biçimsel liderleri vardır. Ancak bu görev grubunun sınırları hiyerarşiyle belirlenir. Örneğin bir otomotiv üretim hattında çalışan bir iş ya da görev grubu otomobillerin koltuklarının montajı ile görevli iken diğer bir iş grubu ise motor aksamının montajı ile görevli olabilirler. İş grupları örgütlerde belirlenen belirli bir faaliyet alanında çalışırlarken takımlar farklı faaliyet alanlarında uzmanlaşmış bireylerin belirli bir proje ya da görev kapsamında bir araya gelmelerinden oluşmaktadır. Başka bir ifade ile takımlar farklı uzmanlıkları olan bireylerin yönetim tarafından belirlenmiş bir takım amaçları ya da faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bir araya getirilmeleriyle meydana gelmektedir. Örneğin yeni bir ürün geliştirmek üzere finans, pazarlama ve üretim birimlerinden farklı uzmanlık alanları olan çalışanlar bir araya getirilerek bir takım oluşturulabilir. Bu açıdan bakıldığında takımlar ortak bir amaca, bir grup performans hedefleriyle ulaşmak isteyen ve birbirlerinin yeteneklerini tamamlayan, aynı zamanda birbirlerine karşı sorumlu olan çok sayıda çalışandan oluşan iş grupları olarak tanımlanabilirler. Bazı takımlar geçici statüyle bir başka ifade ile belirli bir amacın ya da projenin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulabilirken bazı ekipler süreklilik arz edebilirler. Örneğin kalite ekipleri gibi. Ancak süreklilik arz etseler bile devamlılık gösteren bu takımlarda yaratıcılığı ve verimliliği artırmak maksadıyla takım üyelerini zaman içinde değiştirebilirler. İşletmelerin ekip kurmadaki amaçları farklı uzmanlık alanlarına sahip iş görenlerin uzmanlıklarından yararlanarak takım üyeleri arasındaki etkileşimi artırarak örgüt içinde yaratıcılığı ve performansı maksimuma çıkarmaktadır. Oysa iş gruplarındaki asıl amaç ise yürütülen faaliyetteki uzmanlığı artırmaktır. Dolayısıyla iş grubunda yer alan üyelerin değişimine pek sıcak bakılmaz. Takımların heterojen yapısı işletmelerde verimliliği ve yaratıcılığı artıran bir unsur olarak görülmekle birlikte, etik kararların alınması açısından bakıldığında bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Takım üyelerinin farklı birimlerden gelen uzmanlardan oluşması etik sorunların yaşanmasına sebebiyet veren en önemli sorundur. Takım üyelerinin takım içinde farklı görev ve sorumlulukları bulunmakta ve her bir üyenin geldiği asıl görev yerinde tecrübe ettiği farklı deneyimleri ve etik görüşleri olacaktır. Dolayısıyla takım etik bir sorun ile karşılaştığında ya da alınan kararların etik olup olmadığı noktasına gelindiğinde her bir uzman üyenin farklı görüşü ve farklı bakış açıları olması muhtemeldir. Örneğin yeni bir otomobilin tasarımı ve üretimine ilişkin olarak kurulan bir takımda, ürün kalite kontrol biriminden gelen bir üye otomobilin kapılarına konulacak hava yastıklarının yolcu güvenliği açısından üretilecek yeni modelde standart bir donanım olmasını öngörürken, pazarlama ve satış biriminden gelen takım üyesi söz konusu standart yan kapı hava yastığı donanımının getireceği ek maliyetler ve ek maliyetlerin yaratacağı satış fiyatı artışının müşteri satın alma tercihinde olumsuz karar alımına neden olacağı gerekçesiyle kullanılmaması ya da opsiyonel olarak sunulması görüşünü savunabilir ve karşı çıkabilir. Bu durumda üretim sürecindeki çalışanlar işletmenin birçok insanın hayatını kurtaracak bu yeni donanımı standart olarak sunmak yerine etik dışı bir karar vererek kendi maliyet ve satış rakamlarını düşünerek etik dışı kararlar alındığına inanabilir. Bu gibi farklı görüşler hatta birbiri ile çatışan görüşler ve yaklaşımlar farklı birimlerden gelen uzmanlardan oluşan takımlarda sıkça görülen bir durumdur. Farklı görüşler bazı durumlarda hem etik kararların alınmasında hem de doğru davranış biçiminin gelişmesinde örgütlere yol gösterici olmakla birlikte bazı durumlarda kararların alınmasını geciktirerek bir takım sorunların oluşmasına neden olabilmektedir. Takımlar ve iş grupları çalışanların işletme kararlarına katılmalarını sağlamak adına yapılandırılmış önemli faaliyetlerdir. Bu açıdan bakıldığında takımlarda ve iş gruplarında kararların bireylerin ortak mutabakatına bağlı olarak alınması etik davranma adına önemli bir başlangıç noktasıdır. Ancak bazı bireylerin ya da yönetimin işletmedeki yasal güçlerini kullanarak takımların ve iş gruplarının kararlarına dolaylı ya da dolaysız şekilde müdahale etmeleri ya da kendi etik düşünce ve yaklaşımlarını empoze etmeleri etik kararların alınmasının önündeki önemli bir engel oluşturmaktadır. Takımlar ya da iş grupları belirli faaliyetleri etik ya da etik dışı olarak tayin etme, belirleme özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. Aksi takdirde etik karar almada gruplardan beklenen faydayı sağlamak mümkün değildir. İnformal, biçimsel olmayan gruplar örgütlerde belirli faaliyetleri yürütmek, belirli amaçları gerçekleştirmek maksadıyla yönetim tarafından oluşturulan komiteler, iş grupları ve takımlar dışında da meydana gelen bir takım informal gruplar bulunmaktadır. İnformal gruplar örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır ve işletmelerde birçok informal grup bulunmaktadır. Bu gruplar genellikle aynı ya da benzer departmanda çalışan, benzer ilgi alanları bulunan arkadaşlık gruplarıdır. İnformal grupların amacı çoğunlukla örgüt amaçlarını gerçekleştirmek değil, birbirlerine refakat etmek, dostluk geliştirmektir. Örneğin ülkemizde sıklıkla görülen işletme içi informal grup şekli aynı yöreden ya da coğrafi bölgeden gelen iş görenlerin oluşturdukları gruplardır. Benzer şekilde klasik müzik dinlemek ya da aynı takımı tutmak gibi ortak özellikleri olan bireyler işletmelerde bir araya gelerek tamamen sosyal amaçlı informal gruplar oluşturabilirler. Bu tür gruplar genellikle yönetimden tepkiler alabilmektedir. Örneğin, işletme içinde sendikal faaliyetleri geliştirmek ya da çalışma koşullarında iyileştirme yapmak maksadıyla kurulan, yönetimin uygulamalarından rahatsız olanlar, işten haksız yere çıkartılanlar, arkadaşlarını desteklemek için veya yaz tatilini değiştirmek için oluşan informal gruplar örgüt içinde çatışmaya ya da kargaşaya sebebiyet verebilirler. Bu durumda yönetim bu tip informal grupların oluşmasına ve faaliyetlerde bulunmasına engel olabilir. İşletme içinde oluşan informal gruplar kendi üyeleri arasında ve diğer informal gruplar arasında işletmenin yasal iletişim kanalları yerine informal iletişim kanallarını kullanarak etkileşime ve iletişime geçerler. İnformal grupların kullandıkları bu iletişim biçimi fısıltı gazetesi olarak da adlandırılabilir. İnformal grupların kullandıkları söz konusu iletişim biçimi mevcut formal iletişim kanallarının aksine yatay, dikey, çapraz, aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya olmak üzere her türlü şekilde çalışmaktadır. Söz konusu informal iletişim kanalı ile iş ile ilgili olabilen ya da olmayan, örgüte ya da bireylere ilişkin birçok bilgiyi rahatça paylaşabilmektedirler. Bu kapsamda bakıldığında söz konusu informal iletişim kanalı ya da fısıltı gazetesi, çalışanlar ve yöneticiler için erken uyarı sistemi olarak da değerlendirilebilir. Örneğin yöneticiler aldıkları kararların ya da faaliyetlerinin çalışanların nasıl etkilediğini ya da çalışanların bu kararlara verdikleri tepkileri fısıltı gazetesi vasıtasıyla filtre edilmeden doğrudan öğrenebilirler. Bu da kararlar sonrasında oluşacak büyük dirençleri ya da tepkileri önlemede yönetime yol gösterici olacaktır. Çalışanlar açısından bakıldığında ise çalışanlar çalıştıkları işletmenin satılacağı ile ilgili ya da yürütülen bir faaliyetin toplum için etik dışı olacağı ile ilgili bir bilgiyi fısıltı gazetesinden aldıklarında söz konusu konuyu düşünmek için kendilerine fırsat sağlamış olacaklardır. İşletmelerde fısıltı gazetesi dışında da bazı dedikodular olabilmektedir. Ancak dedikoduların çoğu asılsızdır. Bu nedenle fısıltı gazetesinin işletme içinde ve çalışanlar üzerindeki etkisini anlayabilen bir yönetici bu iletişim biçimini örgütsel değerleri ve normları çalışanlara aktarmak maksadıyla kendi lehinde kullanabilir. Fısıltı gazeteleri çalışanların işletme içinde kararların nasıl alındığına ilişkin bilgi sağlayan önemli bir kaynaktır. İş görenler, özellikle de işletmeye yeni gelenler önemli ya da rutin kararlar almadan önce iş arkadaşlarına ya da dahil oldukları informal grup üyelerine danışmakta, onlardan örgüt içindeki önceki uygulamalar hakkında bilgi almaktadırlar. Bu kapsamda grup üyelerinin yönlendirmeleri, alınacak kararın etik ya da etik dışı olması konusunda belirleyici olmaktadır. Örgüt kültürleri çalışanlara, işletme içindeki belirli prosedürler ve kurallara ilişkin bilgi vermekle birlikte, örgüt kültürünün yaşaması, faaliyete geçmesi, informal gruplar içinde ve arasında kabul edilmesine ya da uygulanmasına bağlıdır. Örneğin bir çalışan fısıltı gazetesi ile örgüt içinde etik dışı davranışlar ve cezai yaptırımların yazılı bir şekilde var olmasına karşın yönetimin bu konuda pek hassasiyet göstermediği ve etik dışı davranışlara disiplin cezası verilmediğini öğrenirse, yürüttüğü faaliyetlerde ve aldığı kararlarda işletmenin etik değerlerine uygun davranmaya çalışmayacaktır. Dolayısıyla bir işletmede etik kararların alınması ya da çalışanların örgütün etik ilkelerine bağlı davranmaları isteniyorsa, yasal iletişim yollarının yanı sıra informal iletişim kanallarından da aynı mesajı çalışanlara iletmeleri gerekmektedir. Fısıltı gazeteleri genellikle sözlerden ziyade yönetici ve çalışan davranışlara göre şekillenmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde yöneticiler söylemlerinin uygulamaları ile örtüşük, benzer biçimde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sıra sizde 6 işletmelerde yapılanan grupları tanımlayıp sınıflandıran farklı yaklaşımlar bulunmakta mıdır? Sıra sizde 6 yanıt. İşletmelerdeki gruplar ayrıca birincil ve ikincil gruplar olmak üzere farklı bir biçimde de tanımlanıp sınıflandırılabilir. Birincil gruplar, üyelerin doğrudan yüz yüze iletişim kurduğu, üyeler arasında ortak değerlerin ve paylaşımların olduğu gruplar iken, ikincil gruplar daha çok belirli bir amaca yönelik olarak bir araya gelmiş bireylerden oluşur. Etik karar almada grup normları örgüt içinde etik karar alma açısından belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise grup normları ile örgüt normları arasındaki uyumdur. Grup üyelerinin gerek grup içi bireysel faaliyetlerde ve gerekse birbirleri ile karşılıklı ilişkilerde uyulması gereken davranış kurallarına grup normları denmektedir. Bu normların bir kısmı yazılı olarak dile getirildiği gibi, bir kısmı da sözel olarak meydana getirilmiş bir kısım normlara da rastlamak mümkündür. Ancak grup normlarının yazılı olsun veya olmasın, grup üyelerinin tümü tarafından bilinmesi ve benimsenmesi gerekir. Grup normları, grupların amaçlarına yönelik doğru faaliyetlerde bulunmasını sağlayıcı ve grup başarısının artmasında yardım edici ve düzenleyici birer araçtır. Grup normları bir toplumda bireyler arası ilişkileri düzenleyen örf ve adetlere benzetilebilir. Normların oluşması birdenbire olmaz. Bazen çok uzun bir zaman alabilir. Ancak normlar bir kere benimsendikten ve çoğu üyelerce kabul edildikten sonra, diğer üyeler ve gruba yeni girenler için dinamik baskı araçları şekline dönüşürler. Bu nedenle, normlar sosyal baskı araçları niteliği taşırlar. Üyelerin grup normlarına uymama veya onlardan kısmen de olsa sapmalar göstermesi halinde, grup tarafından ilgiliye davranışının hatalı olduğu hissettirilir veya bazen açıkça bildirilir ve davranışın norma uygun biçime getirmesi iletilir. Eğer üye bu uyarılara ilgisiz kalırsa, bireysel uyarılar sosyal baskılar biçimine dönüşürler. Böylece, üye ya norma uygun davranır ya da belirli bir zaman içinde grup dışına itilerek yalnız bırakılır. Bu çerçevede grup normlarını ve grup içindeki rollerini şu şekilde özetlemek mümkündür. 1. Normlar grup içinde üyelerin davranışlarını etki ve baskı altına alarak düzenleyen kolektif değer yargılarıdır. 2. Normlar grubun büyük bir kısmı tarafından grup üyelerinin birçoğu veya tamamı için önemli olduğu kabul edilen davranışlar için geliştirilirler. 3. Normlar bireyin kişisel düşünce ve duygularını tamamen ortadan kaldırmaz. Sosyal baskı altına alırlar. Bu nedenle grup normları grup üyelerinin bireysel inanç ve duygularını değiştirmez ama davranışları ya da diğer bir deyimle tutumları istemli veya istemsiz biçimde etkilerler. O halde grup normları bireysel arzu, istek ve inançların temsilcisi değildirler. 4. Normların oluşması belli bir süreyi gerektirir. Bu süre içinde bazı üyeler özellikle grup liderleri bazı normları açıklayarak gruba benimsetmeye çalışırlar. Grup çeşitli müzakereler sonucu ve karşılıklı ödünler vermek suretiyle normları biçimlendirir. 5. Bazı normlar tüm üyeler tarafından kabul görmez. Bunlara kısmi normlar ve ilk ya da alt grup normları adı da verilebilir. Grup normları, grup üyelerinin davranışları ve tutumları konusunda ortak bir görüşe varılmasını sağlamaktadır. Bir başka ifade ile grup normları grup üyelerinin davranışları konusunda yönetimin ya da diğer bireylerin geleceğe yönelik tahminler yapmasını sağlar. Ancak grup normları grup üyeleri üzerinde bir baskı unsurudurlar. Oluşan grup değer ve normları bireyin davranış ve düşünceleri üzerine baskı yapmakla onların davranışlarını değiştirmektedir. Bireyin davranışlarını, grup üyelerinin tamamının veya bir kısmının istek ve bekleyişleri doğrultusunda değiştirmesi olayına uyma davranışı adı verilmektedir. Grup baskısı altında birey yanlış olduğunu bile bile grup ile özdeşleşme tutumuna girmekte ve adeta grup havasına itaat etmektedir. Grup baskısı, bireyin davranışlarını kontrol edip yönlendirebilmektedir. Birey adeta grup dışında kalmak ve cezalandırılmak korkusu ile ona itaat etmekte ve grubun fikrine uyabilmek ya da benzeyebilmek için özdeşleşme davranışı göstermektedir. Örneğin bir çalışan kendi üretim bandındaki bir takım kalite hatalarının diğer çalışanlar tarafından örtbas edildiğini yönetime rapor ederse, diğer çalışanlar tarafından cezalandırılabilir ya da kötü muamele görmesine neden olabilir. Çünkü birey grup normlarına aykırı hareket ederek, herkesin kabul ettiği bu göz ardı olayını yönetime bildirmiştir. Benzer şekilde grup içinde kalmak isteyen bir birey etik bulmasa da yukarıda aktarılan etik dışı hareketi yönetime bildirmez. Çünkü grup içinde kalmak istiyordur. Bazı durumlarda ise grup kararları birey üzerinde baskı yaratmaktadır. Örneğin grup içinde pek popüler olmayan bir üyenin grup içinde kalmak, grubun takdirini almak adına kendi yapmadığı etik dışı bir kararı kendi yapmış ya da almış gibi göstererek başka bir grup üyesinin hatasını üstlenebilir. Bazı durumlarda ise grup normları ile örgütsel normlar arasında çatışmalar ya da farklılıklar ortaya çıkabilir. Örneğin yönetim iş saatleri içinde işletme bilgisayarlarının iş dışı kişisel amaçlarla kullanılmasını yasaklayan bir takım kurallar koymuş olabilir. Benzer biçimde örgüt içindeki informal grupta ise bu kurallara uymama konusunda bir yönlendirme mevcut olabilir. Bu durumda grup üyeleri ısrarla kurala uymayarak işletme bilgisayarlarını iş dışı kişisel amaçla kullanabilirler. Eğer örgütteki diğer gruplarda bu grubun davranışını haklı buluyor iseler söz konusu davranış örgüt içine yayılarak meşrulaşacaktır. Ancak diğer gruplar bu grubun davranışını uygun bulmaz iseler söz konusu gruba baskı yaparak iş dışı bilgisayar kullanımını engelleyebilirler. Bu nedenle yöneticiler yalnızca örgüt kültürünü değil örgüt içindeki grupları ve grup normlarını dikkatle takip edip, örgüt normlarına ve etiğine uygun olmayan davranışları tespit edip, gerekli önlemleri almalıdırlar. Özet işletmelerde etik karar almayı etkileyen örgütsel faktörler sırasıyla, örgüt kültürü, liderlik, örgütsel yapı, örgüt içinde faaliyet gösteren formal ya da informal gruplar ve en nihayetinde örgüt çalışanlarının bireysel etik değerleridir. Örgüt kültürü, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir takım değerler, semboller, İnanışlar ve normlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Örgüt kültürü, örgüt içinde yerleşen örgütsel davranışlar, içerikler, değerler, seremoniler ve ritüellerden oluşmaktadır. Bu bağlamda örgüt kültürü, örgüt üyelerine örgüt içindeki davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili kuralların çerçevesini çizmektedir. Başka bir ifade ile örgüt içinde nasıl davranılacağının, örgütün değerlerinin, inançlarının, normlarının, seremonilerinin örgüt çalışanları tarafından kabul edilerek davranışlara yansıtılması ile örgüt kültürü oluşturmaktadır. Bahsi geçen örgüt üyeleri tarafından paylaşılan değerler bazı durumlarda yazılı olarak bireylere aktarılırken bazı durumlarda ise zaman içinde anlaşılarak konuşmadan bile paylaşılabilir. örgüt kültürü farklı şekillerde tanımlanabildiği gibi farklı şekillerde de sınıflandırılabilir. Bir işletmenin örgüt kültürünün nasıl bir yapıya sahip olduğu veya hangi sınıfa dahil edilebileceği örgüt kültürü denetim araçları vasıtasıyla ortaya konabilir. Örgüt kültürünün yapısı ve çalışanlara verdiği mesaj bir işletmenin etik karar alma ya da etik davranma konusundaki hassasiyetini ve kararlılığını ortaya koymaktadır. Örneğin bir işletmenin örgüt kültüründe etik dışı davranışlar cezalandırılmıyor ise, o işletmede çalışanların etik davranmasını ya da etik kararlar almasını beklemek pek olası değildir. Bu çerçevede bir işletmede etik kararların alınması isteniyor ise öncelikli olarak etik değerlerin örgüt kültürüne yerleştirilmesi ve bu konuda yönetimin ciddiyetini çalışanlara aktaracak yaptırımların yürürlüğe koyulması gerekmektedir. Liderlik ya da yöneticilik davranışları işletmelerde etik kararların alınmasını etkileyen bir diğer örgütsel unsurdur. Yöneticiler ya da liderler ellerinde bulundurdukları otorite sayesinde örgüt hedeflerine ulaşmak için bireyleri yönlendirme, çalıştırma ve cezalandırma güçleri bulunmaktadır. Liderlerin örgüt içinde sahip oldukları güçleri düşünüldüğünde, işletmelerde etik kararların alınması konusunda oldukça önemli bir güce sahip oldukları hemen anlaşılmaktadır. İşletme yöneticilerinin farklı güç kaynakları bulunmaktadır. Yöneticilerin güç kaynakları, yasal, ödüllendirme, zorlama, uzmanlık, benzetim gücü olmak üzere 5-6 başlıkta özetlenmektedir. Örgüt yöneticileri, pozisyonlarının onlara verdiği yaptırım güçlerini kullanarak örgüt kültürünü şekillendirebilmekte ve işletme içerisindeki pozisyon, statüsü ve yöneticilik güçleri ile çalışanlar üzerinde baskıyı yaratarak onları belirli davranışlara sevk edebilmektedirler. Bu kapsamda örgüt yöneticileri hem aldıkları kararlarda etik ilkelere bağlı kalmalı hem de iş ettiğini kurumsallaştırma sürecinde etik değerlerden ödün vermeyen kararlı ve tutarlı bir liderlik örneği gösterip, çalışanlarına iyi bir rol modeli oluşturmalıdırlar. Örgüt yapıları işletmelerde etik dışı kararların alınmasına ve davranışların sergilenmesine neden olabilmektedir. Merkezci yapıya sahip işletmelerde karar alma yetkisi ve otoritesi üst yönetimde toplanmıştır. Merkezci olmayan örgütlerde ise karar alma yetkisi ve otoritesi alt basamaklara dağıtılmıştır. Çalışanların örgüt içinde alınan kararlara katılmaları açısından bakıldığında merkezci olmayan örgüt yapıları daha etik işletmeler olarak düşünülmektedir. Ancak merkezci yapıya sahip işletmelerde eğer üst yönetim etik karar alma konusunda kararlı ve başarılı ise, çalışanların alınan kararlara uyma yükümlülüğü nedeniyle bu tip işletmelerin etik karar almada daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak yürütülen çalışmalar etik dışı kararların hem merkezcil hem de merkezcil olmayan yapıya sahip tüm işletmelerde alınabildiğini göstermektedir. İşletmeler bir bütünü sembolize etseler de, işletmeler kendilerini oluşturan alt grupların bir toplamıdır. Bu kapsamda etik karar almada etkili olan bir diğer önemli unsur ise işletme içinde faaliyet gösteren formal ve informal gruplar ve bu grupların etik davranma ve karar alma konusunda oluşturdukları grup normlarıdır. Örgüt içinde bulunan komiteler, İş grupları ve takımlar yönetim tarafından yapılandırılan formal grupları oluştururken, arkadaşlık ya da ortak fayda kapsamında oluşturulan informal gruplar örgüt kültürünü ve çalışan davranışlarını yönlendiren önemli unsurlardır. Özellikle informal gruplar tarafından kullanılan fısıltı gazeteleri özellikle işletmeye yeni gelenlerin davranışlarını ve kararlarını etkileyen ve yönetimden istedikleri bilgiyi sağlayamayan çalışanların bilgi aldıkları önemli bir iletişim kanalıdır. Grup normları, grup üyelerinin grup içinde uymaları beklenen normları ve standartları belirlemektedir. Grup normları, grup üyeleri için grupta kabul edilen ve edilmeyen davranışları belirlemektedir. Bu çerçevede grup normları ile örgüt normlarının uyumlu olması örgüt içinde bir uyumu temsil ederken, farklılığı ise bir çatışma ortamının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Etik karar alma ve etik davranış gösterme açısından bakıldığında ise grup normlarının etik ilkelere bağlı davranmayı destekler nitelik taşıması işletmelerde etik davranış göstermede oldukça önemlidir. Kendimizi sınayalım soru bir örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir takım değerler. Semboller, inanışlar ve normlar bütününe olarak tanımlanmaktadır. Soru 1 A seçeneği liderlik, soru 1 B seçeneği yöneticilik, soru 1 C seçeneği örgüt kültürü, soru 1 D seçeneği örgüt iklimi, soru 1 E seçeneği grup normu, soru 1'in doğru yanıtı, C yanıtımız yanlış ise etik karar almada örgüt kültürü başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün etik kapsamında kullanılan sınıflandırmaları içinde yer almaz? Soru 2 A seçeneği insancıl kültür, soru 2 B seçeneği çalışkan kültür, soru 2 C seçeneği kayıtsız kültür, soru 2 D seçeneği bütünleyici kültür, soru 2 E seçeneği talepkar kültür, soru 2'nin doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise örgüt kültürünün etik kapsamında sınıflandırılması başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 bireylerin etik ya da etik olmayan davranışları işletmenin yazılı etik kodları yerine aynı düzeyde çalıştığı iş arkadaşlarından ya da işletme içindeki diğer iş gruplarından öğrenmesine ad verilir. Soru 3 A seçeneği yönetimden öğrenme, soru 3 B seçeneği örgüt kültürü, soru 3 C seçeneği sosyalleşme, soru 3 D seçeneği dedikodu, soru 3 E seçeneği başkalarından öğrenme, soru 3'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise etik karar almada başkalarından öğrenmenin etkisi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 işletmelerde toplum çıkarlarına ters düşen, ahlak dışı ya da yasa dışı davranışlara faaliyetlere ilişkin bilgilerin, işletme içerisindeki birey ya da bireyler tarafından fark edilip işletmenin üst yönetimine ya da işletme dışındaki resmi kurumlara iletilmesi ne olarak tanımlanmaktadır? Soru 4A seçeneği dedikodu, soru 4B seçeneği ihbarcılık, soru 4C seçeneği başkalarından öğrenme, soru 4D seçeneği şikayet, soru 4E seçeneği etik davranış, soru 4'in doğru yanıtı B yanıtımız yanlış ise ihbarcılık. Uyarı verme sistemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi liderlerin güç kaynakları arasında yer almaz? Soru 5A seçeneği özül gücü, soru 5B seçeneği zorlayıcı güç, soru 5C seçeneği pozisyon gücü, soru 5D seçeneği uzmanlık gücü, soru 5E seçeneği kişisel özellik gücü, soru 5'in doğru yanıtı E yanıtımız yanlış ise etik karar almada yöneticilerin etkileri başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 bir yöneticinin sahip olduğu bilgi ve kişisel özelliklere bağlı olarak asıllarını ikna ederek etik karar alma ve davranma konusunda yönlendirmesinde kullandığı güce ne ad verilir? Soru 6A seçeneği özül gücü, soru 6B seçeneği kişisel özellik gücü, soru 6C seçeneği pozisyon gücü, soru 6D seçeneği zorlayıcı güç, soru 6E seçeneği karizmatik referans gücü, soru 6'ın doğru yanıtı E yanıtımız yanlış ise benzetim ya da karizmatik referent gücü başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 aşağıdakilerden hangisi merkezcil olmayan yapının bir özelliği değildir? Soru 7A seçeneği kararlar örgütsel kademelere dağıtılmıştır. Soru 7B seçeneği örgütsel çevreye adaptasyon yüksektir. Soru 7C seçeneği kurallar ve prosedürler çok sayıdadır. Soru 7D seçeneği çalışanların örgütsel problemlere farkındalığı yüksektir. Soru 7E seçeneği örgütsel esneklik yüksektir. Soru 7'nin doğru yanıtı C yanıtımız yanlış ise merkezcil olmayan örgüt yapıları yerinden yönetim başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki formal grup türlerine örnek verilemez? Soru 8A seçeneği iş grupları, soru 8B seçeneği görev grupları, soru 8C seçeneği komiteler, soru 8D seçeneği çıkar grupları, soru 8E seçeneği takımlar, soru 8'in doğru yanıtı D yanıtımız yanlış ise formal, biçimsel, gruplar başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 örgüt yönetiminin belirli bir amacı ya da eylemi yerine getirmek için değil, çalışanların birbirleri ile olan ortak ilgi alanları kapsamında kurdukları gruplara ne ad verilir? Soru 9A seçeneği yasal gruplar, soru 9B seçeneği çatışma grupları, soru 9C seçeneği takımlar, soru 9D seçeneği komiteler, soru 9E seçeneği informal gruplar, soru 9'un doğru yanıtı E yanıtımız yanlış ise informal, biçimsel olmayan gruplar. Başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 grup üyeleri tarafından benimsenmiş Grup üyelerinin davranışlarını belirleyen ve uyulmadığı takdirde diğer üyelerce cezai yaptırımı olan kurallara ne ad verilir? Soru 10A seçeneği takım kuralları, soru 10B seçeneği etik kurallar, soru 10C seçeneği grup normları, soru 10D seçeneği örgüt kültürü, soru 10E seçeneği hiçbiri, soru 10'in doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise etik karar almada grup normları başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.